İyi akşamlar sayın seyirciler. Mavi Karadeniz ve Gaziantep Olay TV'de ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktay'la Baş Başa programıyla karşınızdayız. Evet, bu akşamki konuklarım Sayın Adnan Oktar, Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizler de hoş geldiniz.
Öncelikle bu mübarek akşamda kandilinizi kutlayarak programa başlamak istiyorum. Başta tüm İslam aleminin ve sizlerin kandiliniz mübarek olsun efendim.
Allah tekrar neredesin?
İnşallah.
Daha nice kandiller evet. Görmeyi nasip etsin.
Ben Kadir Gecesi'yle ilgili olarak biraz kısa bir bilgi vereyim.
Tabii ki.
İnşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani Kur'an-ı Kerim'in. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Allah. Melekler ve ruh onda Rabbinin izniyle her bir şey için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir o diyor. Fecrin çıkışına kadar, sabaha kadar
evet.
Esenlik duruyor Cenab-ı Allah. Allah milletimize hayırlar, bereketler, güzellikler nasip etsin. Daha
İnşallah.
Nice Kadir geceleri görmeyi nasip etsin inşallah.
İnşallah.
Evet.
Evet, isterseniz size birçok sorusu var izleyicilerimizin. Önce sorularımızdan başlayalım.
Tamam.
Nasıl uygun görürseniz.
Peki. İnşallah.
Evet, Ankara'dan bir izleyicimiz Sayın Naşide Lokman demişler ki değerli hocam siz kıyametin Allahu Alem 2120 yılında kopabileceğini söylediğinizden beri bunun ne kadar önemli olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Kıyamet bu kadar yaklaşmışken bazı insanlar hala ihtiyacından da fazla para, mal, mülk kazanmayı amaç edinerek yaşıyorlar. Siz şu anda yaşayan insanların torunlarının torunları kıyameti görecek demiştiniz. Ben her geçen gün hızla kıyamete yaklaştığımızı düşünüp ahiretim için hayırlı işler yapmaya gayret ediyorum ama çevremdeki bazı insanların Allah'ı düşünmemelerine hiçbir anlam veremiyorum demişler.
Allah'ı düşünmemesi Allah'ın o kaderinde öyle yarattığı için o düşünmüyor. Ama mesela Hazreti İsa zamanında herkes Allah'ı düşünecek.
İnşallah.
Mehdi zamanında İslam tamamen hakim olacak. Dünyaya zaman zaman küfür hakimiyeti oluyor. Zaman zaman İslam'ın hakimiyeti oluyor. Son olarak beşinci olarak dünyaya hakim olan Mehdi olacaktır.
İnşallah.
Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam zamanında dünya hakimiyeti olmuştur. İki kere de küfrün hakimiyeti olmuştur. Şimdi beşinci olarak dünyaya hakimiyet Mehdi'dedir. Allah Hadi ismine tecelli edecek.
İnşallah.
2120 doğru o. Said Nursi Hazretleri'nin belirttiği o tarih doğru. Kıyamet gerçekten yakın. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle elleri işaret ediyor. Bakın diyor böyle diyor. İki parmağım diyor. Nasıl böyle diyor. Ben ve kıyamet böyle geldik diyor.
İnşallah.
Bu şekilde. Zaten 7000 yılla ilgili hadisler çok açıktır. Yani çünkü böyle bunun üzerine hesap olmaz diyor ama
evet.
Öyle bir hesap olması için zaten onu Resulullah söylüyor.
Evet.
Rakam veriyor. Rakam için verilir? Hesap yapılsın diye verilir.
Evet. İnşallah.
Değil mi? 6000 yıl geçti deyince ne demektir?
1000 yıl kaldı.
Tabii 1000 yıl kaldı demektir. 1000 yılla da açıklık getiriyor. 5600 yıl geçmiştir diyor.
Evet.
Değil mi?
Evet inşallah.
Bu rakamlar niçin yapılır?
Hesap.
1400'e 1500 arasında İslam'ın hakimiyeti kesin.
İnşallah.
1500'e 1600 arasına da kıyamet herhangi bir tarih içerisinde olmuş olacak inşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman 1545 diyor. Allah alem doğru.
İnşallah.
Diyor, tarih doğru. 1545'te kıyamet kopacak.
İnşallah.
Mehdi'nin kan akıtmamasıyla ilgili hadisler var. Onları oku.
İnşallah.
İnşallah.
İnsanlar bayırlarının beyler etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Adalet o denli olur ki uykulu olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner.
Bak bir damla dahi kan akıtılmıyor.
Maşallah evet.
Cübbeli kitle katliamından bahsediyor.
Evet.
Yani 250-300 milyon Müslümanın katledilmesinden bahsediyor.
Evet.
Bir de pırasa gibi doğrayacak diyor ayrıca.
Haşa evet.
Müslüman kanı akıtmak haramdır.
Haramdır evet.
Allah ayette Müslümanlar kardeştir diyor.
İnşallah.
Yani Müslüman nasıl anlıyoruz biz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insan Müslümandır. Bunun kanını sen nasıl akıtırsın?
Evet.
Velev ki demese dahi ehli kitap olur. O insanın da kanı akıtılmaz. Yani hatta bilakis korur kollarsın. Hristiyanlar, Museviler onlar da Allah'ın bize emaneti. Onlar da Allah'ın kulu.
Evet.
Değil mi? Hatta dinsiz olur, ateist olur, mason olur, komünist olur. Onlar da bu vatanın evlatları.
Evet.
Onlar da bu vatana ait insanlar. Evet. Değil mi? Allah'ın kulları, onların da canı malı Müslümanların emanetine sunulmuştur. Cenab-ı Allah diyor, müşrikleri bir yerden bir yere götürürken diyor Kur'an'da can güvenliklerini sağlayın diyor.
Evet.
Can güvenliklerini sağlayın. Deyin ki öldürmek.
Evet.
Can güvenliklerini sağlayın. Can güvenliğini sağlayın ne demek? Siz kendi canınızı tehlikeye atın. Gerekirse şehit olun.
Evet.
Ama bu insanlara bir şey olmasın diyor Cenab-ı Allah.
Maşallah.
Evet. Sen ne anlatıyorsun kardeşim?
Evet.
Vahabiler, Şiiler hepsini diyor kıtır kıtır gezecek. Pırasa doğrar gibi yoruyacak diyor.
Evet.
Oradakiler de koru halinde onu tekrar ediyorlar.
Tekrar ediyor, evet.
Yani hepsini tenzih eden bunlar aslında o cemaatteki insanlar. Çok temiz, dürüst insanlar. Ama cübbelinin bu uslubundan yanlış etkileniyorlar. Yanlış bilgi veriyor ve yanlış yönlendiriyor. Her şey yanlıştır demiyorum ama bayağı bir konuda yanlış bilgilendirme yapıyor.
Evet.
Mesela bu 7000 yılla ilgili olarak yanlış bilgi verdi. Düzeltmeye çalışıyoruz. Daha da uğraşıyoruz.
Evet.
Tabii sevap alıyoruz inşallah.
İnşallah.
Devam et.
Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır.
Kan akıtmayacaktır.
Evet.
Akıtılmayacak değil, akıtmayacaktır değil mi?
Evet. Uyuyan kişiyi uyandırmayacaktır.
Uyuyan kişiyi, yani o kadar şefkatli, o kadar merhametli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağında kedi uyuyor. Kediyi rahatsız etmemek için eteğini kesmiştir makasla. Kedi onun uykusuna devam etmiştir. Yani kalkıp hayvanın uykusunu bozmamıştır. Bu kadar nezih ve bu kadar şefkatli bir insan peygamberimiz. Biz de onun ümmetiyiz. Orada kıtır kıtır pırasa doğrama gibi doğrama sözü ne? Buradaki şefkat merhamet nerede?
Evet.
Çok yanlış.
Evet.
Evet, devam et.
Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. El Kavlu Muhtezar fi alametil Mehdi'nin Muntezar sayfa 44.
Bak en muteber alimlerdendir. İbn Hacer Mekki, evet. El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi Muntazar. O da çok muteber bir eserdir. Bak burnu dahi kanamaz diyor.
Evet.
Değil ki öyle kıtır kıtır doğrayıp kan denizi gibi ortalığı değil mi?
Evet.
Dehşete ve vahşete boğma düşüncesi nerede?
Nerede?
Buradaki şefkat, merhamet nerede?
Evet.
Evet. Devam et.
Emniyet ve sükun hakim
evet,
olacak.
Evet güzel oku.
Hazreti Mehdi aleyhisselam gayet sükunet içinde yürütecektir. Muhammed bin Resul Al-Hüseyni El-Berzenci kıyamet alametleri sayfa 170.
Evet, sükunet, sevgi, şefkat, merhamet, evet. Huzur, adalet, estetik, sanat, güzellik, evet. Bilim, kültür.
Maşallah.
Evet.
Allah onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın sayesinde kör fitneyi söndürecek. Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak.
Bak kör fitne ne demek? Anarşi terör kalkacak.
Evet.
Emniyet ve sükun. Huzurlu, nezih, neşeli, mutlu bir hayat.
Evet.
Ya dünyanın son vaktine geldik artık.
Evet.
Yani 70-80 senelik bir vakit var.
Hı
hı. Artık ne savaş olacak bundan sonra ne kargaşa. Bundan sonra huzur ve güven
inşallah.
Sevinç, mutluluk çağıdır. Ve her şey bu yüzyılın içerisinde olup bitecek. Dünya yaşlandı. Piri fani dünya.
Evet.
Yani Cenab-ı Allah Mehdi'nin vesilesiyle Mehdi'nin zamanında İslam'ı hakim edecek. Onun için de kısa bir süre koymuş Cenab-ı Allah. Yani sözünü yerine getirmek için. Yoksa insanlar imtihan oldu, dünya görevini yerine getirdi.
İnşallah.
Evet,
İnşallah.
Devam et.
Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacak.
Silahlar ortadan kalkacak.
Maşallah.
Evet. Değilir kan dökülmesi. Değil mi? O,
evet.
Değil ki o tip olaylar. Silah kalmayacak yeryüzünde.
Maşallah.
Tabii. Silah sanayinin yerini meşru sanayi alacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi, meşru ihtiyaçlar. Artık silah yapılmayacak.
İnşallah.
Böyle bir döneme i̇nşallah, gelecek evet. İnşallah.
Harp erbabı ağırlıklarını yani silah vesaireyi bırakır.
Bakın bu da hadis. Bunlar da hep ehli sünnet kaynaklarından hadislerdir. silah kalmayınca bereket ve bolluk olacak.
Evet. Tabii.
Şimdi çok fazla miktarda silahlanmaya para harcanıyor. Bunlar kalkacak
inşallah. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap suyuyla dolduğu gibi yeryüzü barış da dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. Süneni İbn-i Mace.
Bakın sahih hadis kitabı. Yani savaş bitiyor. Savaşlar da bitiyor. Silah da kalmıyor. Ne zaman? Mehdi zamanında. Yani bu asrımızda. İnşallah.
İnşallah.
Evet devam et.
Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. İmam Şahrani.
Maşallah.
Maşallah.
Bir daha oku.
Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır.
Değil mi? Müslümanların arasında evet. Düşmanlık kalmayacak. İnsanların arasında düşmanlık kalmayacak. Evet.
İnşallah. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Elhamdülillah.
Maşallah. Haset eden de kalmayacak. Kavga eden de kalmayacak.
İnşallah.
İnşallah.
Silahların da ortadan kalkmasıyla huzur gelecek.
Maşallah.
İnşallah.
Evet. Baksana İfa. Şu oku bakın. Şuradan itibaren.
Son soru.
Hayır şuradan mı? Evet, evet devam.
Cübbenin Mehdi'nin tüm dünyayı kırıp geçireceğine dair sözleri. Ya Mehdi dediğin kıracak geçecek, dünyayı alt üst edecek. Ya Amerika, Amerika ne ya? Mehdi geldi mi? Ne uçak, ne pilot, ne füze.
Her yeri birbirine katacak ya. Sel gibi kabuk.
Yani huzur için gelecek evet. Mehdi ya.
Bak hadislere bak. Açıklamasına bak yani.
Allah Allah.
Peygamberimiz burnu bile kanamayacak. Bir damla kan akıtmayacak.
Bak hadisleri gördünüz.
Evet. Evet.
Silahları kaldıracak diyor. Buradaki ifadeye bak.
Evet.
Ya tam bir çelişki var. Devam et.
En bozuğunuz benim. Kesinlikle konuşacak.
Kendisi için söylüyor bunu.
Evet.
Şüpheli kendisi için söylüyor. Evet.
Kesinlikle konuşuyorum. Kimi tenkit ediyoruz zannetmeyin. Nefsimi tenkit ediyorum. Kimden bahsediyor diye de aramayın. Böyle hoca kimden bahsediyor diye. Şahsımdan bahsediyorum. En bozuğu benim. Ben adam olsam zaten belki birçok adam olan çıkar. Yok işte hepimiz böyle görünüşteyiz. Böyle görünüşte. Allah için ne mal verebiliyoruz ne can verebiliyoruz. Ödlek, korkak bir şeyiz yahu. Biz ne haldeyiz? Ne haldeyiz? Nerede biz Mehdi Aleyhisselam'a asker olacağız? Bekle, belki Mehdi Aleyhisselam bizi kesecek, doğuracak ya. Bizim gibi adam mı olur ya?
Allah Allah.
Yani ne diyeyim ben? Ya kesme, doğurma, mezbaha yani anlattığı şey yani. Yani Kur'an şefkat, sevgi, merhamet
evet,
diyordur.
Evet, evet.
Ve Müslümanlar kardeştir.
Evet, kardeştir.
Değil mi?
Ayetler.
Bizim dinimizde evet, hiçbir şekilde tabii. Şiddete yer yok.
İnşallah. Baksana kendisini de doğrayacak herhalde. <değil mi? gülüyor> Mesela Müslümanlara yönelik uslupları da iyi değil.
Evet.
Çok yanlış ya. Bak oku şu şeylerin, o konuşmalarını.
Müslümanları suç potansiyeli çok yüksek olan kişiler olarak tanıtıyor. Bu Müslümanlar Allah'tan korkmasalar en çok suçu onlar yaparlar.
Bak Müslümanlar için bunu söylüyor.
Evet.
Evet. Halbuki bizim Türkiye'de de bütün Müslüman mazlumlar zaten evet. Eziliyorlar. Yani
evet.
Niçin öyle bir şey Allah'tan korkmuş, Allah'a teslim olmuş, tertemiz nur gibi insanlar.
Tabii en vicdansız.
Yani kendi cemaatindeki insanları ben tanıyorum. Ben Mahmut Efendi'yi de çok severim. Çok saygı duyduğum bir insan. Hı hı. Elini öptüğüm.
Evet.
Çok değer verdiğim büyük bir alimdir. Yani ve çok mazlum ve mütevazi, sakin, sevecen bir insandır ve çok barışçıldır. Yani böyle bir uslubu hiç yok.
Evet.
O cemaati de öyle. Yani çok mazlum, kendi halinde insanlar. Bunun uslubu çok acayip. Devam et.
Çünkü adam sırf Allah korkusuyla duruyorsa bazı insan var suç işleme potansiyeli de yok desen de yapamaz zaten. Şimdi bu Allah'tan korkup duranlar hakikaten gaybe iman kuvvetli oluyor ama bir de bunların salıverildiğini düşünelim. Şimdi ne olacak? Ne memleket ne dünya.
Yani her yeri birbirine katarlar.
Katarlar evet.
Niçin öyle olsun? Allah'tan, zaten Allah'tan korkuyorlar. Ama böyle bir usluba ne gerek var? Zaten Allah'tan korkuyor. Tabii evet. Ki Allah'tan korktuğu için Müslüman güzel huylu olur.
Hı hı.
Yani Müslümanın üstünde böyle bir örnek Evet. Tamamen gereksiz inşa. Zaten Allah'tan korkan Müslümanlığın gereğini yapar.
Evet.
Yani
evet.
Olumsuzdan olumluya gidilmez. Olumludan olumluya gidilir.
İnşallah.
Yani evet. Bu izdifam meydana getirir. Şüphe meydana getirir bu tip izahlar.
Evet.
Evet, devam et.
Müslüman Müslümana borç vermesin.
Bak. Yani niçin Müslüman Müslümana borç vermesin?
Borç vermesin. Evet.
Yani nasıl ona görmezse ona görmezse evet. Nasıl yaşanacak?
Evet.
Evet.
Evet.
Çünkü ödemezse bu sefer kızar, namazı bırakır.
Ya o kadar mı zayıf Müslüman?
Hayır evet. Yani borçla o bir ticaret imanın ne alakası varmış onu şey yapamadım. Yani bağdaştıramadım.
Yani adam borcunu ödemedi namazı bırakacak evet. Şu. Bu kadar mı zayıf Müslümanlar? Yani bu kadar mı iradesiz? Ve böyle bir Müslüman görünümü verilir mi?
Evet.
İşin böyle olsun.
Tabii. Allah Allah çok ilginç.
Yani Müslümanlar kardeşler tabii borçlu alır. Birlikte ticareti yapar. Her şeyi
ya o tamamen farklı hayırlı. Bir konu.
Tabii hayırlı her şeyi yaparlar inşallah.
Adamın evini iste, parasını iste, cemaatini bırakır. Teke tek programı.
Yani Müslümanlar niçin? Yani Allah rızası için isterse evini de verir.
Evet.
Değil mi? İmkanlı bir Resulullah devrine sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Osman bütün malını mülkünü verdi. Ebu Bekir bütün malını mülkünü verdi.
Evet.
Müslümanlar fedakar olurlar. Ahir zaman Müslümanlar sonca temiz insanlar. Her devirde temiz olmuşlardır.
İnşallah.
Hüsnü zanla bakması lazım. Güzel zanla bakması lazım. Yani böyle Müslümanlar tahkir eden bir uslup hiç doğru değil.
Evet. Evet. İnşallah. Müslümanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldi deseniz bile malını ailesini bırakıp gitmez diyor. Adama desen ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mekke'dedir desen gider misiniz? Mekke'ye gitmez. Diyecek ki benim dükkanım var. Dükkanı kime bırakayım? Karımı kime bırakayım? Çocuğumu kime bırakayım der gitmez.
Abi ki Müslümanlar Allah için her şeyi yapabilecek fedakarlıkta ve güzel insanlar. Böyle Müslümanlar aleyhine konuşmak doğru değil.
Evet.
Değil mi? Onların hoşuna gidecek bir uslup, onların sevileceği bir uslup gerekir. İnşallah. Müsbet konuşması evet. Gerekir, olumlu konuşması gerekir ve olumludan olumluya konuşması evet. Gerekir. Çok fazla örnek var da evet. Ben bir kısmını veriyorum inşallah. Bunlar teke teke bütün millete de anlatıyor, bütün Türkiye'ye anlatıyor.
Evet.
İnşallah. Şu iki ayeti oku.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.
Bir daha oku ayeti.
Müminler ancak kardeştirler.
Bak çok açık.
Evet. Maşallah.
Evet.
Hani Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, Şii, Vahabi hiç fark etmez. Müslüman. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi Müslümandır.
Evet.
Kardeşindir. Pırasa gibi doğrama, şu bu falan bunlar haram usluplar.
Evet.
Müslüman böyle bir öfke duymaz kardeşine karşı. Ve teşvik de etmez böyle. Hı-hı. Çirkin bir uslubu. Evet devam et.
Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider.
Birbirine çekişmez. Birbirine düşmez.
İnşallah.
Değil mi?
Evet.
İhtilaf olmaz Müslümanlar arasında. Dost ve kardeştirler Müslümanlar.
İnşallah.
Allah gücünüz gider diyor değil evet. Mi? Evet.
Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.
Maşallah.
Maşallah.
Evet. Benim bir Amerika'da röportajım var.
Evet.
Geliyor mu vakit? Yanaştı mı? Kaçta?
Saatlerimiz kaç mı?
5 dakika var.
5 dakikamız
mı? O zaman bana müsaade. İnşallah.
Peki.
Ama görüşeceğiz. Bir saat sonra, bir saat tamam. Sürecek röportaj. Doktor hocam, tercümanım yok. Sen tercümanı gibi bilir misin?
Estağfurullah.
İnşallah, evet. Amerika'nın 50 küsur eyaletinde de yayınlanacak.
Dün akşam da evet. Vardı yayın.
Dün akşam da evet vardı.
Maşallah.
Bu akşam.
Dünya çapında yayınlanıyor inşallah maşallah.
Bu akşam Amerika'da
evet. Amerika'da 50 küsur eyaletlerde ve birçok yerde yayınlanacak inşallah. 50 küsur yerde. İnşallah. Tamam buyurun.
Estağfurullah.
İnşallah.
İki akşamdır.
Tam tesis etmiş olduk.
Allah razı olsun.
O günlerin eksikliğini artık giderebilirsin. İnşallah. Hadi selam.
Aleyküm selam.
Kolay gelsin size de. Evet, Cihat Bey.
Biz bugün yine muhteşem bir yaralış yaşayı olan örneklerden bir, evet, bir örnek daha. Böbrekler üzerine konuşacağız.
Yalnız böbreklere geçmeden önce şu testere balığı bir konuşsak. Hem fosili burada hem de bilgilerini de merak ediyorum. Fotoğrafları, evet, da burada çok ilginç de bir canlı. İsterseniz önce konuşalım.
Şimdi o bir şöyle yine bir yaralış gerçeği.
Çekebilirlerse.
Onu gerçi şurada da bir zaman şey
var. Şöyle uzatayım isterseniz. Aa, şeymiş o. Oktay Bey'in notlarında kalmış. Şöyle uzatayım. Çekebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi daha fosili mı şey tutayım? İyi mi böyle?
Fosili buraya taşımamız lazım.
O ama oldukça ağır, ama nasıl, evet, yapalım?
Şöyle kaldırabilirsek.
Arkadaşlar şunu çekerken bunu kaldırabilmemiz bizim.
Şöyle kamera görebiliyorsa, evet, eğer. Bu bir testereli datoz balığı.
Evet, resmi. İsterseniz fosilini de gösterelim arkadaşlar.
Bakın bu gerçeği. Fotoğraftaki gerçeği. Hı-hı. Yani şu anki yaşayan örneğine ait bir fotoğraf. Elimizde tuttuğumuz taş plakada ise fosili var.
Kaç yıllık bu
95
fosil?
Milyon yıl yaşında.
95 milyon
yıl yaşında ki testereli datoz balığı bugünküyle tamamen aynı yapılara sahip. Aynı uzuvlara sahip.
Evet, aşağı yukarı belli oluyor iskeletinden kalan kısmı.
Yüzgeçlerine varıncaya dek tüm ayrıntıları seçilebiliyor. Hatta, evet, testere burnundaki testere kısmı da seçilebiliyor, hı-hı, ayrıntılarıyla. Hiçbir fark olmadığı görülüyor.
Evet. Evet.
Şimdi demek ki hiçbir değişim yok. Hı-hı. Milyonlarca yıl geçse de, yani 10 milyonlarca yılda, 100 milyon yıl geçse hiçbir şekilde bir değişim görünmüyor canlılarda. Bu canlının başka özellikleri de var, hayret verici. Şimdi şurada gördüğünüz gibi 8-10 santimlik böyle dişleri var, testereyi oluşturan. Ve bu çıkıntılar sayesinde avı olarak hedeflediği balıkları, bu testereleri saplıyor. Ve onları önce yaralayıp sonra denizin dibine doğru çekip sonra baş kısmının altındaki öğütücü dişlerin bulunduğu ağız kısmıyla yiyor. Önce yaralıyor, daha doğrusu testere kısmıyla yaralayıp sonra ağzıyla yiyor. Şimdi bu canlı çok üstün bir yaratılışa sahip. Yani tüm bu mekanizmalarıyla. İşte solungaçları var, yüzme sistemi var vesaire. Ama başka bir ilginç bir ayrıntısı daha var. Çok keskindir bakın testeresi.
Evet. Evet.
Doğan bebekler ise, bebek batozları ise, testere batozları ise, peki annenin vücudundan nasıl çıkıyor diye düşünebilirsiniz.
Tabii,
problem oluyor mu bu uçlar? Bu keskin testere problemi teşkil ediyor mu diye düşünebilirsiniz. Hı-hı. Hiçbir şekilde problem teşkil etmiyor. Neden?
Peki nasıl meydana geliyor ki?
Çünkü
böyle bir şey?
Doğum esnasında özel bir kılıfla kaplı olarak doğuyor bebekler. Yani testeresi kılıflanmış bir şekilde etrafa zarar vermeyecek şekilde, doğarken anneye zarar vermesin, annenin dokularına zarar vermesin diye özel bir kılıfla kaplanmış olarak doğuyorlar.
Muhteşem bir şey.
Şimdi bunu ne bebeğin aile bunu düşünebilmesi mümkün mevzubahisi olabilir.
Ne
annenin buna bir şey müdahalesi söz konusu, evet, olabilir. Kat'i surette kesin ve net bir şekilde anlayabiliyoruz ki bu Allah'ın yaratması. Bu üstün bir akıl, üstün bir akıllı bir çözüm getirilmiş ve bu sorun ortadan kaldırılmış. Diğer türlü anneler zaten parçalanacaklardı bu testere sebebiyle. Bu sorun bu şekilde ortadan kaldırılmış. Başka bir yaratılış gerçeği bu.
20 kadar yavru dünyaya doğabiliyor,
getiriyorlar. Doğabiliyorlar tabii. Aynı anda 20 kadar yavru doğuyor.
Düşünsenize, yani bir tanesi bile zarar vermeye yeterli.
Bir tanesinin kılıfı sıyrılmış olsa
tabii
aynı şekilde yine zarar verir. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmuyor.
Müthiş. Müthiş yani. Çünkü bunu ne o balığın kendisini yavru balığın akıl etmesi mümkün, evet, ne de annesinin akıl etmesi mümkün.
Kesinlikle,
yani
kesinlikle. Bu ancak onu yaratan Yüce Allah'ın, Rabbimizin, hı hı, eşsiz yaratma sanatının bir örneği.
Tabii, kesinlikle.
Bu kılıf mekanizması.
Kesinlikle. İşte
testere de zaten kendi başına bir yaratılış harikası. Kullandığı işte av tekniklerinde kullanmasıyla zaten ortaya çıkıyor. Biz yine vücudumuza dönelim.
Tamam. Ölürseniz. Evet.
Şimdi bütün organları konuşuyoruz sırasıyla. Yani hayvanlardaki mekanizmaları da konuşabiliriz. Bitkilerdeki mekanizmaları da konuşabiliriz. Başımızı nereye çevirirsek çevirelim, bir yaratılış gerçeğiyle karşılaştığımız kesin. Bu göklerde de baktığımızda, aa, yine aynı şekilde göklerde.
Cihat Bey siz devam edin. İçeriden arkadaşlarımız fosilden görüntü istedilerdi. Yardım ederseniz iyi midir arkadaşlar?
Göklerdeki yaralış delileri de aynı şekilde. Kendi vücudumuza dönüp baktığımızda da yine pek çok sayısız yaralış gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
Evet.
Bitkilerde evet. de öyle, hayvanlarda da öyle.
Hayvanlarda gördüğünüz gibi. Da öyle. Müthiş ayrıntılar, müthiş hayati evet. önem taşıyan ayrıntılarla gizli.
Düşünen insan için objektif bakan, dogmatik bakış anlayışından uzak olan, bakın hiçbir ön yargısı olmadan inceleyen bir insan için bunlardan tek bir tanesinden yola çıkan insan Allah'ın varlığına rahatlıkla ulaşabilir.
Evet. Yani biraz mantığı olan bir insan zaten bu kadar mükemmel yaratılmamızın, etraftaki bu kadar canlının, bitkinin, hayvanın bu kadar mükemmel yaratılmasının başka türlü mümkünü olamayacağını
evet.
gayet net bir şekilde anlar. Biraz evet. mantık yürütmekle ilgili.
Ben şimdi bazı fotoğraflar Hı-hı. göstereceğim açıklayıcı nitelikte. Şu şekilde zannediyorum.
Çekebiliyor
daha uygun olacak. Böbreklerimiz bir yaralış harikası. Biliyorsunuz sırt kısmımızda her iki tarafta bulunan 10 santim büyüklüğünde yaklaşık 100 gram ağırlığında iki adet organımız.
Evet.
Bakın bir tane de değil, iki tane.
İki tane.
Ve simetrik olarak yerleştirilmişler.
Evet.
Ne işe yarıyor bu organlar? 100 trilyon hücremiz var demiştik. Hı hı. 100 trilyon hücrenin metabolizması sonucu yaşamı sırasında ortaya çıkan bütün atık maddeler, ürik asit, üre, işte yan madde olabilecek başka her türlü şey. Hı hı. Vücudun fazla olarak nitelediği her şey, zararlı olarak görünen her şey böbreklerden atılmak zorunda. Yani vücuttan atılmak zorunda. Böbreklerde bunu yerine getiren organ olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, evet doğru.
Yani problem var, çözümü de var. Hı hı. Yani problem var, çözümsüzlük diye bir şey hiçbir şekilde evet. olmuyor. Zaten vücutta hangi şeye bakarsak, ayrıntıya bakarsak mutlaka çözümüyle yaratıldığını görüyoruz. İşte böbrekler de böyle bir sistem. Vücuttaki atık maddeleri süzüyorlar. Devamlı surette süzüyorlar. Bakın. Dakikada 125 mililitre idrar süzüyor her bir böbrek. Ve şöyle söyleyeyim size. Bu süzme içinde, böbreğin içinde özel süzgeç mekanizmaları konmuş.
Süzgeç.
Şimdi süzgeç şöyle bir şey. Şimdi yolda yürürken... boş bir yolda yürürken karşınıza bir süzgeç çıksa hı hı. ne dersiniz? Herhalde biri düşürdü dersiniz. Üzerine evet. hangi fabrikada yapıldığını gösterir belki bir şey de vardır. Hangi ustanın elinden çıktığını belki merak edersiniz. Çok detaylı böyle bir tasarımı varsa
evet,
hassas bir şekilde imal edilmişse hı hı. hatta kalitesini merak edersiniz. Hangi fabrika tarafından üretildiğini merak evet. edersiniz değil mi? Vücudumuzda bakıyoruz böbrekler var. İçinde ise her bir bebeğin içinde kaç tane süzgeç var biliyor musunuz?
Kaç?
1.200.000 tane. Süzgeç mekanizması var.
1.200.000 tane süzgeç.
Sağda 1.200.000 tane, solda 1.200.000 tane. Toplam 2.400.000 tane süzgecimiz var. Ve bunlar mikro süzgeçler. Mikroskopik boyutta. Nasıl yapıyorlar? Kanımız, bakın böbrekler toplar... atar damarlardan tekrar kalpten gelen kan.
Görüntüyü verebilirsek arkadaşlar.
Kalpten gelen kan atar damar vasıtasıyla böbreğin içine doğru geliyor ve burada yan kesitini alınmış görüyorsunuz. Hemen dalları ayrılıyor ve şurada özel süzgeçler var, mikro süzgeçler. Bu süzgeçlerde kan basınçla içindeki atık maddeleri kan hücreleri ve proteinler hariç olmak üzere hepsini bir defa süzüyor. Bakın hepsini süzüyor. Bu çok mikro yapıda bir süzgeç mekanizması. Onu da şöyle göstereyim size. Şimdi o tam uç kısmındaki küçük bir ayrıntıyı ben size göstereceğim. Şu küçük süzgeçler, süzgeç mekanizmaları şunlar, şu beyaz olanlar. Ve bu mekanizmalardan bir tanesi büyütülmüş olarak gördüğümüzde kanın bu kapsülün içine doğru girdiğini daha sonra başka bir yoldan çıktığını görüyoruz. Hı hı. İşte ne oluyorsa bu kapsülün içinde oluyor.
İçinde oluyor. Orada süzme işlemini gerçekleştirip kanı o kanaldan evet. tekrar geri gönderiyor.
Bakın bunu mikroskopla görmek zorundayız. Bu boyutta asla göremeyiz. Çıplak gözle asla göremeyiz. Mikroskopla yani 1 milyon 200 tane bu süzgeç mekanizmasından 10 santimetrelik bir böbreğin içine sıkıştırıldığını düşünün. Şimdi bakın, bu süzgeç hiç öyle basit bir süzgeç değil. Bir defa küçük küçük delikler var. Bu küçük küçük deliklerden, damarın yüzeyindeki oluşan deliklerden kırmızı kan hücreleri bırakılmıyor. Proteinler yine bırakılmıyor.
Ne onları bırakılıyor? Ayrıca depoluyor mu, ayırıyor mu?
Yalnızca sıvı kısmı.
Sadece sıvı kısmı.
Yalnızca sıvı kısmı. Yani su kısmı, hı hı, bırakılıyor.
Bu ayrıştırıyor onu.
Evet, bu evet, şeyin içine, bu kapsülün içine doğru bırakılıyor. Yani kaba bir süzme yapılıyor ilk başta. Hı hı. Kaba diyoruz ama asla kaba
hiç
değil.
Hiç kaba değil.
Şimdi o deliklerin boyutunu ayarlayan güç kim? Allah, Cenab-ı evet, Allah o boyuttaki mikro delikleri bile kırmızı kan hücrelerinin geçmeyeceği boyutta ayarlamış. Yaratmış.
Müthiş.
Tabii Allah'ın tasarlamaya ihtiyacı yok. Ol demesiyle evet, yaratılmış. Ol demesiyle. Bütün sistem bu şekilde yaratılmış. Ve bu proteinler de yine geçmeyecek şekilde. Proteinler de büyük moleküller. Onlar da o onlar küçük da deliklerden geçmeyecek, hı-hı, şekilde o delikler ayarlanmış. Sadece yalnızca sıvı kısmı
sıvı
geçiyor.
Sıvı kısmı geçiyor.
Ve ne oluyor? Su ve suda erimiş olan bütün maddeler geçmiş oluyor yalnızca. Ve bunlardan binlerce mikro delik var. Şurada binlerce mikro delik var bu damarların yüzeyinde. Daha sonra ne oluyor? Günde 180 litre kan böbreklerimizden bu şekilde süzülmüş oluyor. 180 litre kan. 180 litre kanın tabii ki %99'u sıvı kısım. %99'u sıvı olarak gidiyor. %1'i hücre kısmı.
Hücre
kısmı zaten tutuluyor demiştik.
Zaten tutuyor evet.
Peki %99'u atılırsa kanımızın ne oluruz? Hemen ölürüz, ölürüz değil mi?
Kan
bunun içinde
kaybından.
Şeker var tabii, bu sıvının içinde. Vücudumuzun ihtiyacı olan sodyum, kalsiyum, bütün aklınıza gelecek bütün her türlü mineraller hepsi var. Bunların kaybı, vücuttan bir anda atılması zaten ölümle sonuçlanır. Bakın evet, burada hiçbir tesadüfe yer olmayacağını biraz, hı-hı, sonra göreceğiz. O da şöyle. Dikkat ederseniz her bir şeyden, kapsülden çıkan bir borucuk var. Ve bu borucuk şöyle dallara dallanarak bir uzun bir yol izliyor.
Evet.
Bakın önce aşağı doğru, sonra yukarı doğru çıkıyor. Bunun anatomisi de çok önemli çünkü. Bu 1 milyon 200 tane süzgeç mekanizması hepsi birbirinin aynı. Daha farklı bir yapı sergilemiyor. Biri diğerinden farklı değil. Tesadüfe asla yer yok. Hepsinin bir
yani
fonksiyonu
tesadüfe
var.
Tesadüfe olsa hepsinin aynı boyutta, aynı şekilde olması imkansız. Bunun, 1 milyon evet, 200 bin tane çok
bu
şey
borucuk,
bir rakam.
Bu borucuk 31 milimetre uzunluğunda bir borucuktan oluşuyor toplamda. Ve bu şekilde şu 31 milimetreyi şu anda büyütmüş durumdayız. 31 milimetre boyunca kapsülden çıktıktan sonra boyunca buradaki hücreler vücudun ihtiyacı olan maddeleri geriyemiyorlar. Şekeri geriyemiyorlar. Sodyumun ihtiyaç duyduğu miktarını geriyemiyorlar.
Tüm mineralleri
kalsiyumu geriyemiyorlar. Önce kaba bir filtre edildiğini söylemiştim. İşte bu kaba filtre, hücreler hariç olmak üzere bırakılan sıvı kısmın hepsi, içindeki yararlı mineraller, vitaminler, amino asitler tek tek geriyemiliyor. Çok bilinçli bir şekilde.
Çok bilinçli bir şekilde, evet.
Buradaki evet, duvarı oluşturan, bu kanal borucukları oluşturan hücreler akıllı hücreler. Eğer akıl maddeye şey vereceksek, maddeyi sebep göstereceksek, bu hücreler akıllı demek zorundayız.
Değil mi?
Böyle bir şey mümkün mü?
Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün. Ve hani şöyle bir hesaplama yapalım. Toplamda 2 milyon 400
evet,
bin tane hücreden
süzgeç. Nefron, yani süzgeç birimi. Bunlara
süzgeç
nefron deniyor.
Gören, nefronlar düşünelim.
Evet, süzgeç birimi.
Yani hepsinin bir ortak akılla birlikte hareket etmeleri zaten hiçbir mantığa oturmuyor. Yani bunun sistemini bilmeyen bir insan için bile iki tarafta ayrı böbrekler. Burada 1 milyon 200 bin nefron, burada 1 milyon 200 bin nefron ve bunlar hem birbirinden bağımsız hem de kendi içlerinde ortak hareket edecekler.
Hepsi aynı işi yapacak.
Hepsi aynı işi yapacak.
Ve buradaki evet, hücreler, bu borucukları oluşturan hücreler bir kimya profesöründen kat be kat daha öte bir bilgiye sahip olacaklar da. İşte tabii, vücudun neye ihtiyacı var? Bakın sodyum molekülünü tanıyor. Sodyum atomunu tanıyor. Hı hı hı. Diyor ki bu bana lazım, alıyor.
Lazım deyip alıyor.
Kalsiyumu da bırakmıyor. Hayır, bu da bana lazım diyor. Tutuyor. Ama bazılarını geri bırakıyor. Bakın vücudun ihtiyacı olduğu kadarını alıyor geri, fazla olanını bırakıyor, idrara geri bırakıyor.
Yani neye göre
alıyor? Tabii ki o hücrelere asla atfedilemez. Evet. Bu ancak Yüce Allah'ın, Cenab-ı evet. Allah'ın aklı.
Evet.
Bizim kesinlikle hiçbir kontrolümüz yok burada.
Tabii yani.
Bizim yaptığımız tek şey yiyip içmek. O kadar.
Doğru.
Karımız bu mekanizma, mevcut mekanizma sayesinde devamlı surette günde 180 litre bu şekilde süzülüyor. Ve en fazla 1 ya da 2 litre idrar çıkılıyor. Bakın 180 litreden geriye 1 ya da 2 litre idrar çıkarılıyor. Atık maddeler bunun içinde. Tamamen vücudun ihtiyacı olmayan şeyler atılıyor. Yararlı olan şeyler geri tutuluyor.
Yani imkansız. Düşündüğünüz zaman hiçbir mantığa oturtamıyorsunuz. Evet. Kendiliğinden olabilmesi veya rastgele olabilmesi mümkün değil.
Böyle bir şey düşünülemez.
Evet, mümkün değil yani.
Ve bakın bu borucuklar 1 milyon 200 sağda, 1 milyon 200 solda.
Hı hı.
Her iki böbrekte. 2 milyon 400 tane. Yalnızca tek bir böbrekteki 31 milimetre uzunluğunda olduğunu söyledik bu borucuk sisteminin.
Evet.
Bu borucuk sisteminin 1 milyon tanesi ne yapar? 31 kilometre yapar. 31 kilometrelik 2 tane 31 kilometre, 62 kilometrelik boru sistemi var. Bu boru sisteminin adı ne? Atık boru sistemi.
Atık boru sistemi, evet.
Yani boru, daha doğrusu arıtma sistemi diyebiliriz buna. Yani bir arıtma sistemi var vücudumuzda ve bu kilometrelerce uzunluğunda. Ve her bir noktası belli maddeyi yakalıyor, belli atomu yakalıyor. Hücreler ve atomu tanıyorlar. İhtiyacı olan miktarı kadarını geri alıyorlar, fazlasını atıyorlar. Bu Allah'ın yaratması yani, değil de ne olabilir ki başka?
Evet.
Tesadüfle açıklanabilir mi?
Tesadüfle açıklanabilir.
Bu, bakın yani tıp fakültesinin birinci sınıflarında bu hemen öğretiliyor.
Hı
hı. Biyoloji fakültelerinde bu öğretiliyor aynı şekilde. Kimya fakültelerinde, yani biyoloji okutulan üniversitenin her sınıfında, yani mutlaka birinci sınıflarda öğretilen şeylerdir bunlar. Ve bunu hiç kimse tesadüfen olduğunu hala iddia edemiyor. Ya edemez. Bunu asla
yani
böyle bir şey
evet,
mantık kabul etmez.
Mantığı olan insanın zaten böyle bir şeyi iddia etmemesi lazım. Yani
evet.
Daha önceki insanlarda, geçmiş çağlardaki insanlara ait böyle bulgular var mı? Bilim dünyasının elinde. Bu işte daha az gelişmiş böbrek sistemiydi.
Böyle bir örnek gösteremiyoruz.
Yani o zaman demek ki mükemmel haliyle.
Böyle bir model de yok. Daha yarım bir böbrek modeli asla yok. Kimsenin gösteremediği bir şey.
O zaman mükemmel haliyle var olmuş.
Ancak var olabilir.
Bu sistemiyle.
Bakın tek bir ayrıntı burada unutulmuş olsaydı ne olurdu? Buradaki hücrelerden bir tanesi yanlış çalışsaydı, diyelim kalsiyum eminimini gerektiği gibi geri ememiyor kalsiyum atomlarını. Ne olurdu? Vücutta kemik erimesi olurdu.
Vücutta kemik erimesi olurdu. Hem de had safhada olurdu.
İstediğiniz kadar kalbiniz olsun, beyniniz olsun, kafatası kemikleriniz yumuşaksa eğer, yeterince kalsiyum biriktirilmemişse, kafanıza en ufak yere çarptığınızda beyniniz hasar görecekti, ölecektiniz.
Tabii, evet.
Ayağa zaten kalkamayacaktınız.
Kemikleriniz de çok şey kırılma meydana gelecekti.
Kolayca kırılacaktı.
Çok kolay kırılacaktı, evet.
Bir yere çarptığınızda hemen çok kırılgan yapıldığınızda zaten çok fazla hareket edemeyecektiniz. Yaşam zaten mümkün olmayacaktı.
Yani kemikler, dişler, evet. Hepsinin karşısında çok önemli.
Başka
yani.
Bir ayrıntıdan bahsedeyim size. Buradaki kılcal damarlar, kılcal damar sistemi bir defa yüksek bir basınca maruz kalıyorlar. Kalpten gelen kan basıncına direkt olarak maruz kalıyorlar ki kanın sıvı kısmı hemen bu boşluğa geçebilsin diye. Yüksek bir kan basıncına maruz kalıyorlar. Diğer kılcal damarlarda olmayan bir basınç bu. O yüzden bunların dayanıklı olması da gerekiyor kılcal damarların. Bu kapsülün içindeki. Bakıyorsunuz onun da önlemi alınmış. Cenab-ı Allah onun için bu hücreleri diğer kılcal damarlardan tamamen farklı olarak iki kat halinde yapmış. İki kat halinde yaratmış.
Yani hepsinin bir nedeni var. Yaratılış nedeni var.
Hepsinin bir yaratılış gerçeği olduğu bu şekilde ortaya çıkmış oluyor.
Evet.
Detayına indiğimizde tesadüfe asla yer olmadığı. Ne diyor evrimciler? Diyorlar ki bir tesadüf oldu, böbrek oldu. Şimdi bu cahilce bir mantık. Tesadüfle böyle bir böbrek olabilir mi?
Mümkün
bir tesadüf oldu diyorlar, karaciğer oldu. Karaciğer hücresi oldu, çoğaldı onlar. Ve karaciğer hücresine bakıyoruz. Her biri tek başına, ona da detaylı bahsetmek gerekirse, tek bir karaciğer hücresi 500 tane halen en ileri laboratuvarlarda bile taklidi mümkün olmayan reaksiyonlar yapıyor. İşlemler gerçekleştiriyor. Hı hı. O bile tek başına böyle. Bütün organlar, bütün hücreler, bütün dokular bakıyorsunuz asla hiçbir şey, hiçbiri tesadüflerle meydana gelemeyecek komplekslikte.
Evet.
Hepsi tek başına akıl ürünü olduğu anlaşılıyor.
Ve tek başına meydana gelemeyecek şekilde mükemmel bir sisteme bağlı. Programlarımızda sürekli konuşuyoruz vücudumuzdaki evet. çeşitli organları. Bize ufacık gözüken bir ayrıntı bile o kadar hayati bir önem taşıyor ki. Yani o ayrıntının olmaması tüm sistemin çökmesi anlamına evet. geliyor.
Bakın sistem çöktüğünde ne oluyor? Böbreklerimiz çalışmadığı zaman.
Değil
böbrekler
mi?
Mesela biliyorsunuz uzun yıllar evet. süren enfeksiyon sebebiyle nefrit geçiren insanlarda tabii. böbrekleri çürümüş diye söylenir mi?
Çok ciddi bir rahatsızlık.
Biliyorsunuz diyaliz makinesine bağlanmak zorunda kalıyorlar. Ve bu haftada 2-3 defa gerçekleşen tabii. yaklaşık her biri 5-6 saat süresince tabii. devam eden bir filtre. Makinenin yaptığı bir filtre. Kaba yani asla böbrekiyle karşılaştırılamayacak basitlikte, ilkellikte bir cihazdır diyaliz makinesi. Bakın burada resmini de göstereyim size. İnsan boyutuyla karşılaştırıldığında her biri bir buzdolabı büyüklüğünde diyebiliriz pekala. Bir cihaz bu şekilde insandan gelen kan makineye bağlı olan bir filtrenin içinden geçiriliyor. Hı hı. Kaba bir şekilde geçiriliyor ve tekrar insan vücuduna geri veriliyor. Ama bakın bu sırada asla bizim o az önce bahsettiğimiz o boru arıtma sistemindeki akıllı hücreler bulunmadığı için tabii bir sürü eksiklik gerçekleşiyor. Tabii. Başında hani bir defa her diyaliz makinesinin başında bir doktor mutlaka bulunmak, bir hemşire bulunmak zorunda kalıyor bir. Bir defa şeyin sonunda diyalizin hemen sonrasında tahliller alınır. Şeker seviyesi kontrol edilir hastanın.
Değerleri
çünkü
normal
şeker de diye. Filtre edilmiş olma ihtimali var.
Tabii.
Kontrolsüz bir şekilde. Aynı zamanda sodyum minerallerinin fazla olarak alınmış olma ihtimali var. Kalsiyumun yine aynı şekilde. Hepsini tek tek vücudun ihtiyacı olan miktarlar, normal seviyeler vardır. Onlara geri getirilmeye çalışılır. Serum takılarak bu yerine getirilmeye çalışılır.
Ve şimdi diyaliz makinelerini görüyoruz şu anda ekranda izleyicilerimiz de bizlerle birlikte görüyorlar. Böbrekteki işlemin ne kadar mükemmellikte yapıldığı ve hani ebatları da göz önüne alırsanız bilimin ulaştığı noktada artık bu derece gelişmiş olmasına rağmen hani bu kadar büyük bir makineyle bile aynı mükemmelliği yakalayamıyorlar. Yani bu da çok açık bir şey aslında.
Tabii. Ya da şöyle de mantık sürebiliriz öne. Diyaliz makinesine kimse tesadüfen oldu diyemiyorsa böbreğe asla tabii. tesadüfen oldu dememeleri gerekiyor.
Evet.
Eğer diyaliz makinesi işte yıllar süren mühendislerin çalışmaları, tasarımları sonucu meydana getirilmiş, hala da eksiklikleri var olan bir sistemse ama diğer tarafta böbreğe bakıyorsak ve mükemmel olarak çalıştığını görüyorsak evet. ve bu da milyonlarca yıldır varsa Allah'ın yaratışının kesin delilidir böbrek.
Evet, kesinlikle. Ya zaten öyle tesadüfi veya deneysel yollarla bu organlar oluşmuş olsaydı veya organların işleyişine ulaşılabilseydi zaten bu kadar ölümler, bu kadar hastalıklar olmazdı. Aynı sistemle yerine yeni bir organ oluşur veya işte tesadüfi kendini tamir etmesi beklenir, tekrar meydana gelmesi beklenir falan evet. filan şeklinde giderdi yani.
Allah bize eksikliklerle böyle böbreğin evet. olmadığı durumlarda da nere olduğunu göstermek açısından Hı-hı. hastalıkları geliyor.
Tabii tabii.
İşte böbrek iltihaplarının işte ilerlemiş durumlarda işte böbreğe yaptığı hasar, sonra diyalize takılma zorunluluğu durumu. Hı-hı. Bu bize yine Allah'ın özellikle yarattığı bir durumdur ve bize böbreğin ne kadar büyük bir yaratılış gerçeği evet. olduğunu anlamamız, kavrayabilmemiz için. Hı hı. En konuya uzak insanın bile rahatlıkla anlayabilmesi için yanına koskoca buzdolabı büyüklüğünde bir makine konduğunda artık o da anlıyor böbeğin ne kadar değerli
olduğunu. Ne kadar
olduğunu.
Değerli olduğunu. Evet.
Allah'ın nasıl nimetlerle bizi donattığını artık evet. profesör olmasına gerek kalmamış oluyor insanın.
Herkes anlayabiliyor. Sağlığı sıhhati yerinde bir insanın şükretmesi gereken binlerce sebep var.
Evet.
Yani vücudumuzdaki her ayrıntı için şükretmemiz
tabii
gerekiyor.
Tabii ben bunları Harun Yahya'nın Sayın Adnan Oktar'ın İnsan Mucizesi kitabından özetliyorum. Hı hı,
evet,
bunları.
Siteden de izleyicilerimiz evet, ulaşabilir.
Herkes rahatlıkla bu kitaba ulaşabilir.
harunyahya.net ve harunyahya.org
adreslerinden, internet sitelerinden ulaşabilir. Bu kitabı ücretsiz olarak indirebilirler. Ve ne derece büyük nimetlerle donatıldığımızı, yaratılış gerçekleriyle iç içe olduğumuzu herkes rahatlıkla okuyup anlayabilir, kavrayabilirler.
Evet.
Ve bunu da kullanabilirler hayatlarında.
Ayrıca da bir küçük hatırlatma daha yapmak istiyorum izleyicilerimiz için. Programımız aynı zamanda harunyahya.tv adresinden de canlı olarak yayınlanmakta. Oradan da bizi izleyebilirsiniz efendim. Buyurun.
Evet. Şimdi tabii böbrekler demişken vücudun su ve tuz dengesinin de böbrekler tarafından korunduğunu hatırlatmak lazım. Ve tansiyonumuzun nasıl sabit tutulduğuna da değinmek lazım. Böbrekler dedik, oradaki hücreler, boru arıtma sistemindeki hücreler sodyum atomlarını tanıyorlar, tutuyorlar vücudun ihtiyacı olduğu miktarda. Kalsiyumu aynı şekilde, magnezyumu aynı şekilde dengeliyorlar. Ve tansiyonumuz bu şekilde dengelenmiş oluyor. Ama bu hücreler de kendi başlarına hareket etmiyorlar. Başka mekanizmalar var onların ardında onları yönlendiren. Hiç de öyle basit tek başlarına aldıkları bir karar olmadığı anlaşılmış oluyor. Ama çok karmaşık mekanizmalarla tansiyonumuzun sabit tutulduğu
ortaya
çıkmış oluyor. Bakın nasıl oluyor bu. Mesela tansiyonumuz diyelim ki yükseldi. 12'ye 8'dir. Yani 120 milimetre civaya 80 milimetre civadır tansiyonumuz. Yani 12'ye 8'dir ortalama. Eğer 13,5'un 14'ün üzerine çıkarsa büyük tansiyon, yüksek tansiyon olarak kabul ediliyor. Herkesin genellikle insanlar artık biliyorlar bu değerleri. Onun için rahatlıkla söylüyorum.
Tansiyon hastaları evet biliyorlar.
Evet. Eğer insanın tansiyonu kontrolsüz bir şekilde yükseldiğinde bir de bakıyorsunuz kalpte kalp kasının iç duvarında bir protein var. O ortaya çıkıyor. Bu proteinin adı atrial natriüretik faktör denen bir protein. Atrial natriüretik faktör denen bir protein. Adı çok önemli ama bakın bu protein ne yapıyor? Bir defa yüksek basınca maruz kaldığı zaman kalp zaten kanı pompalıyor. Zaten yüksek basınçla meşgul olan bir pompa. Ama kan basıncı daha fazla yükseldiğinde hemen bunu fark ediyor kalp duvarı.
Buna bir önlem olarak devreye mi giriyor?
O sırada kalp duvarında oluşan o kaslar aşırı gerildiği için aralarından bu protein salını veriyor. Ve bu protein sonra gidiyor böbrekteki işte bu borucuk, boru arıtma sistemindeki hücrelere sodyumu atmaları emrini veriyor. Evet, sodyumu atmaları sinyalini veriyor, emrini veriyor ve böylece vücuttan aşırı miktarda su atılmaya başlanıyor. İdrar miktarınız arttırılmış oluyor. Günde 1 ya da 2 litre idrar çıkışı olurken bir de bakıyorsunuz o kişi demek ki ya çok su içtiğinden ya da çok tuzlu yediğinden. İkisi de olabilir bakın. Çok su içtiğinden olabilir, su atılıyordur. Ya da çok tuzlu yediğindendir. O zaman da tuz atılır. İşte atrial natriüretik faktör de bu basınç farkından hissederek hemen oradaki hücrelere emir gönderiyor. Diyor ki sodyum atomlarını daha fazla atın diyor. Yani idrara daha fazla sodyum bırakılmış oluyor.
Daha fazla atılması gerektiğini söylüyor.
Evet. Bu şekilde bir önlem olmuş oluyor. Peki hipotansiyonda ne oluyor? Yani tansiyon düşmesi olayında ne oluyor? O da çok daha karmaşık, çok daha mükemmel, yaratılış harikası bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. O da şöyle oluyor. Şimdi böbreklerde renin denen bir tane protein var.
Renin. İşte bir...
Tansiyon düştüğünde bu hormon salgılanmaya başlanıyor.
Tansiyon düştüğünde. Sadece tansiyon düştüğünde mi
tansiyon
salgılanmaya
düştüğünde, evet. Yani diyor ki bana az miktarda kan geliyor, kan akışı azaldı diyor. Demek ki vücudun daha çok kana ihtiyacı var. Ya az tuz tutuldu ondan, ya az su içildi ondan. Bir şekilde vücutta şu anda az kan var, kan basıncı düştü. Bunun arttırılması lazım. Sanki böyle düşünüyormuşçasına özetliyorum herkesin anlayabilmesi için. Böyle düşünmüyor tabii.
Tabii böyle bir düşünme mekanizması
bu kuş bakışı baktığımızda anlaşılan tabii. Yöntem. Anlayabilelim diye ortaya çıkan tablo. Sonuçta Yüce Allah'ın yaratması, Yüce Allah'ın aklıyla hareket eden sistem Bu detayda renin denen bir proteini salgılattırıyor. Allah'ın emriyle renin denen protein salgılanmaya başlıyor böbrekten. Ama renin denen bu protein hiçbir anlamı yok tek başına. Bakın, bu daha sonra gidip angiotensin 1 denen bir protein var. Ona dönüşüyor renin. Angiotensin 1'in yine bir protein. Adı çok önemli değil. Ama başka bir protein olduğunu bilelim şu an için.
Başka bu bir proteine dönüşüyor.
Bir proteine dönüşüyor kanda.
Sebep? Yani hiç renin neden kendi formundan çıkıp başka bir forma giriyor?
Bazı enzimler var devreye giriyorlar ve renini görünce hemen angiotensin 1'e dönüştürüyorlar. Yani bunu yönlendirecek başka mekanizmalar şu anda henüz keşfedilmemiş durumda. Daha sonra angiotensin 1 akciğere gittiğinde, kanla bütün vücudu dolaşırken akciğere ulaştığında burada angiotensin dönüştürücü enzimlerle karşılaşıyor. Angiotensini görünce onları dönüştüren enzimler var. Akciğerde bunlar bakın. Ve bunu hemen angiotensin 2 denen başka bir proteine dönüştürüyorlar. Daha sonra ne oluyor? Bu oluşan protein böbrek üstü bezine ulaştığı zaman yine kan dolaşım yolu her yere ulaşırken böbrek üstü bezine de ulaşıyor tabii ki.
Evet.
Böbrek üstü bezine ulaştığında böbrek üstü bezi aldosteron denen bir protein salgılamaya başlıyor. Bir hormon salgılamaya başlıyor. Ve bu hormon da gidip böbreklerde sodyum, o borucuk sisteminde, boru arıtma sistemindeki o hücrelere sodyumu tutma emrini veriyor. Şimdi bakın, ne kadar karmaşık bir sistem,
evet,
değil mi?
Evet.
Şimdi bu hiç tesadüflerle açıklanabilecek bir
mümkünü yok.
Mekanizma mı?
Mümkünü yok yani.
Angiotensin 1 denen bir proteinin DNA'mızda nasıl üretileceğine dair kodlar var. Ama bunun ne zaman üretileceği, nasıl oluşacağı tesadüflerle olabilir
mi? İhtiyaç anında, yani vücudun ona ihtiyaç duyduğu anda ve
ortaya çıkıyor.
O zamanlamada dönüşüyor.
Evet. Bu tesadüflerle izah edilebilecek bir durum mu? Hayır. Gerektiği zaman da ortaya çıkıyor. O zaman burada çok yüksek bir akıl, çok yüksek bir şuur var.
Evet.
Bu hücrelere verilecek bir, atfedilebilecek bir şuur mu? Hayır. Hücreler karanlık vücudun derinlikleri içinde kendilerine gelen emirleri yerine getiriyorlar. Hepsi
tabii,
o.
Tabii.
Hani yani, tansiyonumuz kaç olmuş? Tansiyon aletleri evet. Var mı bunlar tansiyonu ölçsünler? Tansiyon düştü ya da yükseldi diyebilsinler.
Ya şöyle söyleyeyim size, tansiyon aletleri bile yanılma payı olan
evet.
Cihazlar.
Ama bunlar tahlil yapıyorlar, tetkik yapıyorlar.
Evet ve anında müdahale ediyorlar. Kendi içlerinde bir...
En ileri laboratuvarların yapamayacağı tahlilleri yapabiliyorlar.
Evet, evet, evet.
Angiotensin 1 oluşacak, sonra o angiotensin 2'ye dönüşecek. Bakın. Ama nerede dönüşecek? Akciğerlerde özel bir enzim var. O olmadan hiçbir şekilde dönüşemez.
Çok ilginç.
Şimdi eğer biz tansiyonumuz düşse... Akciğerlerimizde o angiotensini 1'i 2'ye dönüştürecek olan enzim olmasa ne olurdu? Tansiyonu düşük kalırdı, düşük ölürdü kalırdı. Herkes.
Tabii tabii.
İnsan hayatı devam edemezdi.
Evet. Tüm dengesini yitirirdi.
Evet. Bakın tek bir proteinin, Oktar Bey hep devamlı surette bahsediyor. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelme ihtimali ne kadar zor olduğunu anlatıyor. İstatistik olarak imkansız olduğunu anlatıyor. Bakın o proteinin o proteinlerden bir tanesi de işte angiotensini dönüştüren enzim. Bir protein ve akciğerlerde duruyor.
Ki hayati bir enzim.
Evet.
İşlevine bakacak
yani
olursa
her biri de çok enzim. Önemli işler yapıyor işte bu proteinlerin. Öyle başıboş dolaşan proteinler değil yani. Marketten aldığımız protein tozu gibi, yumurta tozu gibi şeyler değil yani bunlar.
Kıyas bile kabul etmez. Yani hayatımızı devam ettirebilmemizin en önemli evet. Etkilerinden biri.
Evet. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Adnan Bey'in nedir? Şu anda devam eden röportajı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Evet. Sayın Adnan Oktar, Adnan Bey ve Sayın Doktor Oktar Babun'u aramızdan kısa bir süre önce ayrılmışlardı. Amerika'da gerçekleştirdikleri bir canlı bağlantı için. Evet sevgili izleyicilerimiz www.jessewoodrow.com adlı sitenin radyosuna canlı yayına katılıyorlar. Ve bu radyodan 50 eyalette yayın yapıyorlar. Şu anda kendileri de canlı yayındalar bizimle aynı saatlerde.
Evet. Bu arada anjiyotensin hormonlarından bahsederken anjiyotensin 2 tek başına aynı zamanda bakın olay hiçbir şekilde tesadüflere bırakılmamış. Hı hı. Başka bir koldan aldosteron hormonunun oluşmasına, böbrek üstü bezleri tarafından aldosteron oluşturulmasına, üretilmesine daha fırsat tanımadan, onu beklemeden hemen zaten gidip bizim o kılcal damarlarımız var ya, hı hı, o kapsülün içinde kan hücreleri ve proteinleri değil de bütün suyu bırakan,
evet,
kılcal damarlardan, hı, bahsediyorum. Delikleri binlerce deliği olan kılcal damarlar. Onlara hemen ulaşıp hızlı bir şekilde onların büzülmelerine sebep oluyorlar. İlk planda, acil olarak. Hı-hı. Yani başınız döndü, gözünüz karardı, tam böyle düşecek gibi oldunuz. Hemen aldosteron, pardon, hemen anjiyotensin 2 faaliyete geçmeye başlıyor. Ve ulaşıp oradaki damarları büzüştürüyor. Ki böylece tansiyonunuz hemen tekrar
normal haline dönüşebiliyor. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız, evet, reklam için içeriden uyarıyorlar. Kısa bir aranın ardından biz burada olacağız ve sohbetimize devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Cihat Bey, böbreklerden bahsediyorduk. Sözünüz de yarım kaldı. Reklam arasına girdik. Buyurun efendim.
Evet, yani böbrekteki çalışan mekanizmaları gördükçe anlıyoruz ki yani bu kadar detayı niye anlattım ben açıkçası. Sonuçta hiçbir şekilde vücudumuzun hangi organına bakarsak bakalım tesadüfe yer olmadığını, hı-hı, görüyoruz.
Evet.
Neyi görüyoruz? Allah'ın yaratmasını, eşsiz yaratma sanatını görüyoruz. Herkes bunu öğrensin, bilsin.
Tabii.
İşte zaten okul, üniversite okumaya da gerek yok bunun için. Herkes görüyor eşinin, dostunun, akrabasının işte böbrekleri çürüdüğünde diyaliz makinesine bağlanmak zorunda kaldığını biliyor herkes. Ne olmuş oluyor? Biz burada demek ki ne derece büyük bir teknolojiyle iç içeyiz.
Evet.
Allah'ın yaratması diyaliz makinesiyle karşılaştırıldığında, insan yapımı bir makineyle karşılaştırıldığında kat be kat sonsuz bir ilimle yaratıldığı gerçeği ortaya çıkmış oluyor. Evet.
Yani o, şu elimizdeki teknolojiyle bile yetersiz.
O diyaliz makinesi tek bir nefrona denk gelebilir ancak. Hı hı. O nefron, hani demiştim ya, tek bir böbrekte 1.200.000 tane süzgeç, evet, bunlardan bir tanesidir. Bir tanesi bir nefron. Belki bir tane nefron bir tane diyaliz makinesine de eşdeğer olabilir.
Ancak o kadarına denk kadar, gelebilir yani.
Ne kadar nimet içinde yaşıyoruz, öyle değil mi?
Evet.
Ve hiç farkında değiliz. Bir elektriğe bağlı bir makine olarak da çalışmıyor böbreklerimiz. Ses de çıkarmıyor.
Evet.
Ağrı da yapmıyor. Hiçbir rahatsızlık da vermiyor bize. Sessiz sedasız kanımızı devamlı surette süzüyor. Hı-hı. Sodyumunu ayarlıyor, kalsiyumunu ayarlıyor, magnezyumunu ayarlıyor. İşte şeker fazla bırakırsa onu tutuyor. Sodyumunu, bunların hepsini yapıyor sessiz sedasız.
Evet.
Bizim hiç haberimiz olmadan, hı hı, lüks içinde yaşamış
oluyoruz. Hiçbir müdahalemiz olmadan, evet, hatta ve hatta yani.
Yalnızca çok su içtiğimizde, evet, işte idrar çok fazla, hı hı, üretilmiş oluyor. Ondan dolayı haberimiz oluyor böbreklerimizi çalıştığından belki. O kadar.
Ya kaldı ki rastlantısal olsa böbrek kaynaklı veya başka bir organımızdan meydana gelen rahatsızlıklara karşın bilim adamları bu kadar uğraşıp onu tedavi edebilecek bir sistem veya oradaki eksikliği giderebilecek bir sistem bulabilirlerdi. Ama ne yazık ki şu anda birçok hastalık yüzünden birçok insan yaşama veda
böbreğin,
ediyor.
Böbreğin yerini ancak başka bir böbrek tutabiliyor.
Evet.
Böbrek nakli bekliyorlar. Evet. Yani diyaliz makinesi tamamen böbreğin yerini tutmuyor zaten. Hı hı. Kimse öyle bir iddiada bulunamıyor. Diyaliz hastaları zaten böbrek bekleyen hastalar olarak diyalize girmeye devam ediyorlar.
Evet.
Hepsi böbrek sırası bekliyor. Burada demek ki
yapılamadı,
takdir etmemiz gerekiyor.
Mükemmellikte.
Dönüp o üstün yaratılışla yaratılmış olan böbreği yaratan yaratıcıyı takdir etmemiz.
Evet.
Adını yüceltmemiz. Her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu, hı-hı, ifade etmemiz, kendi kendimize bunu kabul ettirmemiz, etrafımıza da bunu anlatmamız, yaymamız gerekiyor.
Evet, kesinlikle. Bu sadece insanlar için geçerli bir şey de değil tabii ki. Yani evet, insanlarda biz araştırdıkça birçok gerçeğe ulaşıyoruz. Belki hani kendi vücudumuz diye daha öncelikli davranıyoruz. Ama hayvanlarda da bu durum aslında aynı.
Evet. Şimdi mesela karada yaşayan bütün canlılarda genellikle böbrek sistemi var. Hı hı. Bakın, bu karada yaşamanın bir gereği. O da şundan dolayı, suyun içindeki canlılar, mesela balıklar, böbreğe ihtiyaç duymuyorlar. Böbrekleri yok. Neden? Çünkü devamlı suyla yüzey teması bulunduğu, hı hı, için yüzeyden devam surette atık maddeleri denizin ya da tuzlu, tatlı suyun ya da tuzlu suya bırakıyorlar.
Evet.
Bir böbreklere böbreğe ihtiyaç duymamış oluyorlar. Bir arıtma tesisleri olmamış oluyor. Ama karadaki canlılara baktığımızda hepsinin böbrekleri var.
Değil mi?
Evrimciler ne diyor? Diyorlar ki işte balık karaya çıktı diyorlar. E peki ikisi arasında nasıl bir dönüşüm olabilir? Böbrek nasıl aşamalarla meydana gelmiş olabilir böylesine bir düzenek?
Sadece böbrek için ne değil, solunum sistemiyle de aynı eşdeğer bir şey. Bir sıralar bakalım. Bir balık tutulduğu zaman, denizden çıkarıldığı zaman çoğumuz şahit olmuştur. Yani karada debelenip can çekişip tabiri caizse
bir dakika içinde ölür
evet,
zaten balık.
Ölmesine. Yani
hatta öyle karikatürler var. İşte balıklar kendi aralarında konuşuyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? İşte ne yapmamız lazım? Zaten ölüyorlar yani.
Ölüyorlar evet. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir sistem olsaydı balık pazarlarında gördüğümüz tüm balıklar canlı bir şekilde duruyor olurlardı.
Evet. Böyle bir şey mantıksız olduğu herkese malum.
Evet.
Şimdi böbreğin yarı böbrek o zaman nasıl oluştu? Sudan çıkan balıkta balık şöyle bir karar mı aldı kendi kendine? İşte ben karaya çıkıyorum. Artık derimden artık suyu şey yapamayacağım, atıklarımı atamayacağım. Onun için bir böbrek, bir yeni bir organ oluşması lazım bende. Yeni bir organ yapmam lazım. O da şu mekanizmalarla çalışsın. Ondan sonra o da işte böyle hormonlar olsun devrede. Tansiyonun yükseldiğinde böyle düşürsün. Yükseldiğinde düştüğünde de böyle yükseltsin. İşte içinde böyle kanallar olsun. Hücreler böyle akıllı bir şekilde çalışsınlar. Sodyum denen bir atom var. Dur onu nasıl ben tutayım vücudumda? Fazla olursa nasıl atayım? Bunları mı düşünüyor balık?
Mümkün yok. Sadece böbrek de
bütün tesadüfler mi?
Yani bütün sistemleri farklı. Solunum sisteminde de aynı şey geçerli değil mi? Yani balığın denizdeki gerçekleştirdiği solunumla karada gerçekleştirebileceği, hani farz-ı misal konuşuyorum, çok farklı, çok başka.
Denizdeki balık vücudunun oksijene ihtiyaç olduğunu nereden bilebilir?
Değil mi?
Evet. Nereden öyle bir şey akıl fikir yürütecek de ondan sonra kendi vücudunda diyecek ki ben solungaç sistemi yapayım.
Tabii.
Sonra böyle hücreler olsun. Sudaki oksijeni özümsesin. Sudaki oksijeni ayrıştırsın ve hücrelerime versin.
Sonra ancak karaya çıkayım. Dur solungaçları iptal edeyim. Ağzım yeterli bunun evet için diye. Yani çok saçma.
Bu ancak yüce bir yaratılışla, tabii, Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla evet mümkün olabilir.
Evet.
Evrimciler ne diyorlar? Diyorlar ki doğa ana yaptı. Tabiat ana yaptı bunu diyorlar.
Ya doğa zaten hani yapılı bir halde. Evet.
Zaten yaratılmış şeylerin bir araya gelmiş hali doğa. Hani, evet. Dediğimiz, tabiat evet dediğimiz şey. Nedir? İşte kuşlar, ağaçlar, böcekler, çiçekler, taş, toprak, evet, gökyüzü. Bunların hepsine birden biz tabiat evet diyoruz, doğa diyoruz.
Evet.
Ama bakın evrimciler işte burada bu kelime oyunuyla aslında doğaya taptıklarını, yani tabiata taptıklarını, maddeye taptıklarını bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. O yüzden biz buna bir pagan dinidir diyoruz. Yani böyle totemleri var. Mesela bir hormonun ismi mesela onlar için çok önemli. Tabii ki bilim araştıracak, öğrenecek.
Neden
bizde
önemli?
Ama yani işte o mesela hormona bir bilinç, şuur atıyorlar. O hormon bunu yaptı diyorlar. Sanki bir beyni varmış da o şuur kendisine aitmiş gibi hareket ettiğini tarif ediyorlar. Ya da falan organ, diyelim böbrek, bunu sanki akıllı bir şekilde yaptı. O aklı böbreğe atfediyorlar.
Peki hiçbir yaratanı etken madde yokken neden yapmıyor? Deneysel bir ortamda denenebilir madem. O zaman gereken bileşenleri alıp koyup beklenebilir bakalım ne olacak diye. Değil
hiç
mi?
Şey yani. Bu daha çok şuna benziyor. İşte yapılmış şeyleri, yapılmış şeylere, yaratılmış şeylere şuur, bilinç atayarak aslında onları yaratanı saklamaya çalışıyorlar. Gözlerden uzak tutmaya çalışıyorlar. Yani Allah'ın varlığını uzak tutmaya çalışıyorlar. Bu şuna benziyor. Bir tabloya bakıp işte bakın boyalar işte nasıl evi oluşturmuş. Bakın işte boyalar nasıl işte insan figürü yapmış ya da işte nasıl güzel bir manzara çizmişler yağlı boyalar.
Demek
daha saçma bir şey değil.
Evet.
Burada sonuçta tabloya baktığımızda herkes işte fırça darbelerindeki o sanat çizgilerini mesela yakalamaya tabii, çalışarak tabii. O resmi çizen ressamı överiz, öyle değil mi?
Tabii.
Bizim de burada bize düşen tabii ki böbreği yaratanın Allah olduğunu bilmek. Çok evet. Açıkça anlaşılıyor zaten bu. Basit bir mantıkla hemen anlaşılıyor. O süzgeç nasıl meydana gelmiş? Kendi başına mı meydana gelmiş? Bilmiyorum. O diyaliz makinesi nasıl ki, o ilkel haliyle meydana gelmemişse ondan kat be kat üstün olan böbrek tabii ki Allah'ın yüce yaratmasıyla, üstün yaratmasıyla yaratılmış.
Ve Allah o kadar mükemmellikte yaratmış ki zaten hani bir benzeri, eşi benzeri yapılamıyor. Yani bu bile aslında bir gösterge. Yani eşi benzeri, Oktay Bey de burada olduğu zaman sizinle de konuşuyoruz. Hiçbir laboratuvar ortamında yapılması mümkün değil. Buradan bile bir sonuç çıkartmak gerekiyor. Yani insanların bilimin ulaştığı bu noktada yapamıyorsa eğer insanlar bunu bir laboratuvar ortamında, demek ki bunu yapan çok yüce bir güç var.
Evet. Yani bize burada çok karışık bir şey olmadığı anlaşılmış oluyor. Yani karışık hiçbir şey yok.
Hı hı.
Biz etrafımıza baktığımızda yaratılmış pek çok şeyi, her şeyin yaratılmış olduğu anlaşılıyor zaten.
Evet, evet.
İşte ama her şeyin. Ve bunların hepsi de aslında bizim beynimizin içinde yaratılmış hı hı. oluyor. Görme merkezimizde yaratılmış oluyor. Duyma merkezimizde yaratılmış oluyor. Koku alma merkezimizde yaratılmış oluyor. Daha doğrusu bizim ruhumuza veriliyor bunlar. Hepsi tek tek yaratılarak, an ve an yaratılarak bizim ruhumuzda tattırılıyor, hissettiriliyor, hı hı. algılattırılıyor.
Evet, organlar üzerine çok konuşuyoruz. Evet. Ruh konusuna
işte bu görüntünün içinde
ama.
Allah bize evet. böyle bir organın varlığını haberdar ediyor. Böyle değişik sebepleri ortaya koyarak, hayret verici mekanizmaları gözleri önüne sererek bize yaratma sanatını tanıtmış oluyor. İşte bize burada, yani biz ruh olan bize, ruh olarak bunların hepsini topluca değerlendirip, hepsinin tek kaynaktan verildiğini fark edip, hepsini birden takdir etmek, hepsini birden Allah'a bağlamak gerekiyor. Allah'ın yaratılışıyla düşünmek, takdir etmek gerekiyor.
Canlılardan bahsetmişken, evet, insanın sistemlerinden biraz bugün bir hayli bahsettik. Birazcık da doğada yaşayan diğer canlılardan bahsetmek de istiyorum. Testere balığından bahsettik mesela ama evet. Sadece bununla ibaret değil. Doğada kuşu, böceği, sineği hepsi mevcut. Dolayısıyla hepsinin de kendi içinde apayrı, hatta incelendiğinde mükemmel denecek sistemleri var. Arıları konuştuk, benzersiz. Tabii. Arıları konuştuk. Bombardıman böceği mesela evet. ne kadar evet. değişik bir sisteme sahip. Örümceği konuştuk, çok hı-hı. enteresan bir sisteme sahip. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu konudan da biraz bahsetmek
mesela,
istiyorum.
Mesela basit bir böceği ele alalım. Sivrisinek dersek. Hı-hı. Sivrisinek'te çok üstün teknolojiler olduğunu hemen görebiliriz. Şöyle ki, gece karanlıkta uyurken diyelim, en fazla bir vızıltıyı hissedebiliriz.
Evet, sinir bozucu bir
vızıltı
hissedebiliriz. Evet.
Vızıltıyı hissederiz, sonra kaşıntıyı hissederiz ve sivrisineğin bizi soktuğunu anlarız.
Evet.
Ama gittikten sonra anlaşılır, değil mi?
Gittikten sonra anlarız, evet.
Her şey olup bittikten sonra. İşte bu aşamaları, o hissetme anına kadar geçen olaylar incelendiğinde yine çok üstün bir yaratılış gerçeği ortaya çıkıyor. Yani basamak basamak, aşama aşama, her biri mükemmel olan savaş taktikleri uygulandığı ortaya çıkıyor. O küçücük böcek tarafından, küçücük sivrisinek tarafından bakın neler yapılıyor. Bir defa gece karanlığında sivrisinek gece görüş sistemine sahip. İnfrared görüş sistemine sahip ki bugün üstün teknolojiyle donatılmış ordularda vardır bu teknoloji. İşte askerler gece karanlığında işte hareketli şeyleri de bırakalım. Hareketi değil de ısıya hassas şeylerle, dürbünlerle biliyorsunuz çok geniş bir alandaki bir hareketli bir canlıyı görebiliyorlar, tespit edebiliyorlar. Düşmanı tespit edebiliyorlar bu şekilde. Bakın sivrisinekte aynı şekilde bizim açıkta kalan derimizi hemen bu şekilde görebiliyorlar gece karanlığında. Zifiri karanlıkta açıkta kalan deri parçamızı görebiliyorlar. Çünkü ısı yayıyoruz biz. Ve özellikle de kılcal damarlarımız, yüzeye yakın olan damarlarımız ısıyı yayıyorlar. Ve hayvan da, hayvan demek biraz çok uygun olmuyor. Çünkü çok üstün mekanizmalarla donatılmış.
Evet ama sivrisinek. Sinir bozucu bir yaratık olduğu için. Evet.
Sivrisinek bakın geliyor, derinin üzerinde deriye en yakın olan kılcal damarı bu şekilde tespit ediyor. İnfrared gece görüş sistemiyle. Yani ısıya hassas dürbünleriyle görüyor. Ve gelip tam da onun üzerine konuyor. Konduğu zaman yine çenesinde bundan özel bir organ var. Palpi denen. Onunla kılcal damarı tam olarak yoklayarak tam yerine yine kusursuz bir şekilde tespit ediyor. Ondan sonra amaç ne burada? Kana ulaşmak. Bir de bakıyorsunuz derimiz tabii ki sivrisineğin boyutlarıyla karşılaştırıldığında bir ağacın kabuğu kadar sert ve kalın. Şimdi bunu kesip nasıl ulaşacak? İçeriye evet. ulaşacak, damara evet. ulaşacak.
Mümkün değil öyle. Ulaşmak.
Bunun için sivrisineğin bildiğimiz böyle bir hortumu yok burnundan uzanan. Çok daha detaylı incelendiğinde şu çıkmış ortaya. 4 tane kesici testeresi var. İnce uzun.
Çok iyi.
Hortum kısmı aslına bakarsanız 4 tane kesici mekanizmadan, kesici testereden oluşuyor. Ve derimizi, o kalın derimizi, kendi boyutlarında o kalın olan derimizi hassas bir şekilde kesmeye başlıyor. Ancak şimdi herkes bilir ki derimiz kesildiğinde ya da işte bir şey battığında ya da işte bir yere takıldığında, bir çivi sıyırdığında çok büyük acı hissederiz.
Selamünaleyküm.
Hoş geldiniz. Geçmiş olsun.
Evet, Amerika'yla röportaj yaptık. Çok iyi oldu.
Maşallah.
Onların bir düşüncesi var. Yani Müslümanları böyle Allah size gelsin Deccal yanlısı olarak görüyorlar.
Adnan Bey mikrofonunuzu şey yaparsak, takarsak.
Aşağıya
mı düşmüş? Yardımcı olabilir arkadaşlarımız isterseniz.
Evet. Sesim duymamış olabilir onun için bir daha söyleyeyim. Hristiyanların yanlış bir inancı var, bir kısım Hristiyanların. Bütün Müslümanları antikrist olarak görüyorlar. Yani Deccal yanlısı olarak görüyorlar. Bir kısım Müslümanlar da Hristiyanları Deccal yanlısı görüyor. Yani Deccal adam görüyor. Bir kısım Müslümanlar yine Musevileri Deccal'ın ekibi olarak görüyor. Bir kısım Museviler de Hristiyan ve Müslümanları öyle görüyor. Bakın oyunu görüyor musunuz? Masonluğun oyunu, şeytanın oyununu. Allah'a inananlar birbirine düşürüyorlar. Halbuki Müslümanlar ayrı eziliyor.
Evet,
Hristiyanlar ayrı eziliyor. Acı çekiyorlar. Museviler İsrail'de ayrı acı çekip eziliyorlar. Halbuki ittifak etseler konu bitecek.
İnşallah. Evet.
Onu anlattım.
Evet.
Oyuna gelmeyin dedim. Antikristin evet. oyununa gelmeyin. Şeytanın oyununa gelmeyin. Zaten kıyamete az bir vakit var. Nerenin savaşı?
Evet.
Dünyanın üçte birinin kırılacağı bir savaştan bahsediyorlar. Ne kadar tehlikeli bir şey bu. Nerenin savaşı? Zaten oldu o savaş. İncil'de söylenen o söz zaten hadislerde de var. Birinci Dünya Harbi'nde, ikinci Dünya Harbi'nde o oldu. 250-300 milyon insan öldü. Bir kısmı şehit oldu.
Evet.
Yeniden bir daha büyük bir savaş. Yani dünya yani milyar hesabıyla insan öldürmeden bahsediyorlar.
Evet.
Ne kadar şeytani bir şey.
Evet.
Şeytan kan istiyor. Oyuna giriyorlar. Onu izah ettim. Onu anlattım. Allah alem çok iyi anladılar.
Evet.
Bir daha da o şeye girmezler sahne inşallah. Bu antikristin bir oyunu dedim. Yani Deccal'ın bir oyunu. 2001 yılına çıktı Mesih Deccal. Yani Kudüs'te dedim. Antikrist. Onun oyunu bu. Sakın oyuna gelmeyin dedim. Bir ittifak edin. Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler değil mi?
Evet, evet.
Hazreti Mesih gelecek. Zaten hepsi Müslüman olacak.
Evet.
Bütün dünyayı Müslüman olacak. Kur'an ayet var.
Evet.
3 tane ayet var. Eğer dedim 20 yıla kadar dediğim çıkmazsa bana hiç inanmayın ondan sonra.
Evet.
Yani dini konuları tenzih ederim. Dini konuları tenzih ederim. Ya bana ne diyorsanız deyin dedim. Çünkü dediğimi görecekler. Çünkü şu ana kadar ne dediysem çıktı. Ben sağlam delile dayanmadan konuşmam.
Evet. Hadisler üzerinden
tabii.
zaten bu bahsettiğim.
Yani Kur'an'ı hadislere dayandırıyorum. Evet. Aynı senin çıkıyor. Yani şimdi bu kadar 300'ün üzerinde konu oldu.
Evet.
Ne dediysem çıktı.
Maşallah.
Değil
evet.
mi?
Evet maşallah.
Hiçbir sözümü geri almadım. Evet. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Ben öyle delilsiz konuşmam. Onları anlattım. Bayağı hoşuna gitti. Bir eski Amerikalı bir artist herhalde, o değil mi o
şey? Evet, evet. Çok beğendik dedi. Seyirciler de çok hoşlandı dedi. Evet. Mutlaka bağlantı olun dedi. Yeni bir görüş kanalları açtınız. Evet. Burada.
O fitneyi kaldırdık Allah'a şükür. Yani o büyük bir belaydı. O onu Deccal'dan yalnız zannediyor. Onu Deccal'dan yalnız zannediyor. Ne alaka kardeş? Evet. Zaten Museviler, garibanlarım ya, eziliyorlar İsrail'de. Acayip evet. Eziliyorlar. Hristiyanlar desem İtalya'da, orada burada gerçek dinler Hristiyanlar ezim ezim eziliyorlar. Müslümanların halini görüyorsunuz Irak'ta, başka ülkelerde, Afganistan'da. Perişan ediliyorlar yani. Koyun doğranır gibi doğruyorlar. Türkmenistan'da. Mesela cübbeli tutturuyor. İşte hatta Şiileri bile.
Evet.
Değil mi? Şiileri evet. bile katletmekten bahsediyor.
Pırasa gibi.
Pırasa gibi doğranmasından bahsediyor. Ya kardeşim diyorum, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor adam. Yani üstelik de yani tam takva insanlar.
Evet.
Yani sünnete titizlikle uyan insanlar. Allah'tan kork.
Tabii kaldı ki hani Müslüman olmasa bile dinimizde şiddet
tabii,
yok.
O zaman Hristiyanları öldür, Musevileri öldür.
Tabii yani.
Efendim haşa Şiileri, Caferileri,
haşa, evet.
Alevileri. Ya bunlar bizim canımız yerimiz Aleviler, Şiiler. Tertemiz kardeşlerimiz, Vehhabiler. Sonuçta takva insanlar. Bu nedir bu kan isteği böyle bu? Şimdi onları anlattım yani. Hristiyanlara da
konuşmuş vardı. Eyalette Amerika'da yayın yapan bir radyoydu değil mi?
Evet. Evet. Bütün eyaletlerde oldu bu.
Evet.
Mübarek gece de fakir oldu. Hayır oldu. Yani Allah öyle ihlas getirdi.
Maşallah.
Allah'ın kafaları bayağı açılmıştır o konuda.
Maşallah.
Yani
maşallah.
O fitneyi de ortadan kaldırdık. Antikrist Darwinizmi savunuyordu dedim. Biz onu kaldırdık. Şeytanın dinini yıktık.
Evet.
Allah'a çok şükür. Maşallah. Mesih'in gelişine zemin hazırladım dedim. Onu evet. anlattım. Değil
evet.
mi?
Evet. İnşallah.
İnşallah Mesih geldiğinde rahat rahat faaliyet yapacak.
Evet.
İnşallah. Ben onun ayağının tozuyum. Onlar da sorular, sen Mehdi misin? Dedim ben yeminle söylüyorum, ben Mehdi'ye girdim ve Allah'ın herhangi bir kuluyum, Allah'ın gariban bir kuluyum.
Evet,
yani
inşallah,
değil mi?
Evet inşallah.
Mehdi'ye hiçbir şekilde maşallah. İddia etmem, etmedim de, değilim de diyorum ayrıca. Ve ileride de demeyeceğim dedim, yeminle diyorum. Onların öyle bir şeyi var, bir inancı var, öyle bir şeyler söylüyorlar.
Evet.
Ama normal öyle aklına gelmiş olabilir.
Evet.
Açıklık getirdim, izah ettim. Dünya bundan sonra barış ve kardeş çağına girecek. Savaş yok bundan sonra.
Elhamdülillah.
Savaş
inşallah.
Yok. Vakit yok çünkü.
Hı hı. Evet.
Dünya bitti artık yani. Pirifane dünya.
Evet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bakın diyor, ben şöyle geldik diyor. Sonra iki parmak gibi.
Geldim. Maşallah. İnşallah. İnşallah.
Tarif ediyor zaten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 7000 yıldır. Ben son 1000 yıldan geldim. 5600 yıl diyor. Geçti diyor.
Evet.
İnşallah. 1400.
1400 yıl. İnşallah.
Tam 1400 yıldır geldim. Bir azami 1500'e kadar demektir.
Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem bunları vahiyle söylüyor. Yani evet. kendinden söylemiyor.
İnşallah.
Çünkü böyle hadis yok diyordu.
Evet, evet.
Bak kaç defa sözünü geri aldırttırdım.
Evet.
Kaç defa.
Maşallah.
Demek ki ben olmazsam bayağı insanları kandıracak
evet.
bu konuda.
Evet.
Yanlış yönlendirecek.
Evet.
Yani şiddet içerikli söylemler çok tehlikeli. Çok
ya
tehlikeli.
Kardeşim bak düşün, Hristiyan bu nedir yahu yani? Kan gölüne, okyanus gibi kandan bahsediyorlar.
Evet.
Ya, bu ne yapıyorsun, ne oluyorsunuz? Allah'ın kulu, ehli kitap Allah'ın kuludur. Museviler Allah'ın kuludur, ehli kitap da. Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat yaşadılar. Nereden çıkarıyorsun sen
bunu? Evet.
Ya müşrikleri bile koruyun diyor Cenab-ı Allah. Bize
evet.
emrediyor. Güvenle gidecekleri yere kadar bizi geçirin diyor. Değil
evet.
mi?
Evet, inşallah.
Bak Hristiyanları da kandırmışlar. Onlar evet. da işte Müslümanların hepsi Deccal ordusudur.
Evet.
Müslümanlara diyor onlar hepsi Deccal ordusu. Musevilere diyorlar onlar Deccal ordusu. Zaten bir avuç inanan var. Onlar da birbirine kırdıracaklar. Bakın rezilliğe bakın ya.
Tabii. Ama bu da
oyun değil. Sakın bu oyuna gelmeyin.
Tabii şeytan da şeytan boş durmuyor.
Bak, tabii. Yani ya kardeşim okyanus gibi kandan bahsediyorlar. Yani.
Evet.
Delirdiniz evet. mi siz?
Üçte biri diyor insan.
Ne oluyorsunuz yani? İnşallah bu fitneyi de böyle söndürmüş olduk
Allah'ın
yani
evet.
Allah'ın izniyle. Yani biz varken bunu yapamaz kimse.
Elhamdülillah.
Allah'ın izniyle. Mesih geldiğinde de inşallah o nur yüzünün peşine takılacağız Allah'ın
i̇nşallah.
izniyle.
İnşallah.
Herkesi meze edecek.
İnşallah.
Bütün dünyayı gezecek. Her yere.
İnşallah.
Tek tek. Türkiye'ye de uğrayacak. Meksika'ya gelecek. Fransa'ya gidecek. Herkes böyle sevdiklerini tek tek yüzlerini meze ediyor.
İnşallah.
Beyaz ve çok güzeldir Mesih'in elleri. Uzun parmaklıdır. Göreceksiniz. Ayakları eli ayağı parlar diyor.
İnşallah.
Eli ayağı parlar. O kadar güzel. Eli yüzü de böyle. Çok kibar. küçük böyle bir burnu var. Mehdi'ye benziyor. İnşallah. Mehdi yandıracak. Hı hı. Mehdi'ye benzer. Gri gözlü. Aynı soydan geldikleri için inşallah. Onu görecekler. Ve bakın bunun ispatı mümkün yani bu dediğimin. Yani 20 yıl dediğim göz açıp kapayıncaya kadar geçer.
Evet inşallah. Evet.
Zaten bu önümüzdeki yıllarda bütün dediklerimi görecekler. Her gün harikalar oluyor dünyada. Ve olağanüstü olaylar oluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Yani mesela şu sel olayında bile bakın görüyorsunuz. Hı-hı. Bir Mehdi'nin çıkış tarihinde var.
Evet.
Bir 2009'da var. 9 Eylül, 9 Eylül.
79.
Bak orada da 9, evet. Burada 9.
Evet.
Aylar da tutuyor bakın. Hı-hı. 9 Eylül, burada da yine 9 Eylül.
1979, 2009.
Ve iki hayatı tarihi. Biri 79 Mehdi'nin çıkış tarihi. 2009'da Mehdi'nin en zorlu yıllarıdır aynı zamanda.
İnşallah.
Mehdiyeti. Ama 2019 ferahlık yılıdır.
İnşallah.
Zaten 2021'lerde Mesih'e sarılacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah.
Ama tabii aklım yani iman etme mecburiyeti yok. Yani hani insanlar illaki Mesih'tir demek mecburiyetinde değildir. Yani insanın bir kısmı inanmayabilir kalben. Bu normal. İman nuruyla insanlar onu anlayacaklar.
İnşallah.
Ama iman etmeyecek hiçbir fert kalmayacak diyor Allah. İlk baştan önce de onu tanıyamıyorlar. Yoksa zuhur ettikten sonra Kur'an'ın garantisi var Cenab-ı Allah, evet. Açıkçası bak ehli kitapların diyor iman etmedik hiçbir fert kalmayacak diyor.
İnşallah.
Ve sana inananları diyor Allah bir güzellik olarak diyor kıyamete kadar küfrün üstüne geçireceğim diyor. Yani en son vakitlere kadar size hakim edeceğim diyor dünya hakimiyeti. İşte Mehdi devrindeki dünya hakimiyeti budur Kur'an'daki belirtilen. Yalnız bakın dikkat edin hiçbir peygamber için söylemiyor Cenab-ı Allah bunu. Bir tek Hazreti Mesih içindir bu ayetler.
Evet.
Ve o kıyamet için bir alamettir diyor.
İnşallah.
Cenab-ı Allah Mesih'in gelişi için. Tuzun suda eridiği gibi erir diyor Deccal.
Evet. İnşallah.
Ama onun gelişinden önce tabii ortam hazırlanması gerekiyor. Evet. Mesela biz önce Deccal'in dinini bir ortadan yok ettik.
Maşallah.
Mesih'e muazzam bir zemin hazırlamış olduk. Deccaliyet ortadan kaldırdık. Yani Darwinizmi.
İnşallah.
Şeytanın diniydi bu. En büyük engellerden biriydi ve Allah'a karşı da saygıda en büyük kusurlardan bir tanesi. Evet. Onu ortadan kaldırdık.
Maşallah.
Mesih de geri kalanını tamamlayacak inşallah.
İnşallah.
Bizler Mehdi öncüsü olarak, Mesih öncüsü olarak zemin hazırlamak ve onlara layık talebeler olmak için gayret etmek durumundayız.
İnşallah.
Allah rızası için. Bunu yapıyoruz. Ama aksi mümkün değil zaten. Bütün Müslümanlar bunu yapmaktan mükelleftirler. İstese de istemese de şu an bütün Müslümanlar, bütün dünya Mehdi'ye hizmet ediyor. Daha önce de söyledim. Mesela bana sorsunlar nasıl hizmet ettiğini, ya kendileri düşünsünler. Mesela diyor ki Mehdi İstanbul'a gelir diyor. İçinde diyor bir çarşıya gelir diyor. İçinde diyor 1000 dükkan bulunan bir çarşıya girer diyor.
İnşallah.
1000 dükkan. Bu daha önce yoktu böyle bir şey. Yeni kuruldu. Mesela büyük çarşılar.
Tabii. Evet. Büyük değil alışveriş merkezleri.
Büyük, evet, alışveriş merkezleri yeni kuruldu. Mehdi diyor çarşılarda gezer. Ama bakın bu tarz bir çarşının kurulacağı ahir zamanda ve Mehdi'nin de bu çarşıya gideceği, çarşılara gideceğini belirtiyor rivayet.
İnşallah.
İnşallah.
Mesela bu çok acayip bir detay.
Evet. Evet.
Tabii. Denizden diyor bir kuru yoldan geçecek diyor. Boğaz Köprüsü'nden geçip geliyor.
Evet.
Tabii.
Cübbeli'ye sorsam bunu nasıl değiştiriyor biliyorsunuz yani. Ya Adriyatik Denizi'ni kurutuyor. Adamlar kotrasına, kayığına, gemine on binlerce, yüz binlerce kayık var orada. Gemi var. Yolcu gemileri var. Ya hepsi denizin dibine oturur. Adam nasıl bilmez? Nasıl yani? Bilmez? Bir metre yani. Birden deniz irtifa kaybedecek, gemi yere oturacak, balıklar yerde hopluyor.
Ya bir de onun mantığı ne olabilir ki? Yani o deniz neden kurutulsun?
Ya Cübbeli de mantık artık daha değişik olur. Tabii
yani. Söylemi daha vardı. Yanlış hatırlamazsam. Meleklerin
bütün gökyüzünü
kaplayacağı, yani böyle bir şey kıyametin
bakın ayetler var bununla ilgili, Kur'an ayetleri var. Yani mümkün değil yani geçmiş peygamberlerden soruyorlar. Evet bakın şimdi göstereyim.
Özellikle yani meleklerin inmesi durumunda insanlar zaten hani meleklerin yalan söylemesi gibi bir durum söz konusu. Bırakın yani. Bakın, tabii
şeytan,
iman edecekler.
Şeytandan Allah'a sığınırım. melekleri görecekleri gün diyor. Hı hı. Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Yani melekleri gördüğü gün zaten belayı bulmuş oluyorlar.
Evet evet.
Ve o gün melekler onlara derler ki size sevinçli haber yasaktır, yasak. Furkan suresi 22. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Kıyamet vakti deniyorlar.
Evet.
İşte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler için oldukça bir zorlu bir gündür diyor Allah. Bakın.
Maşallah.
İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür. Hiçbir peygamber döneminde olmamıştır. Gökler meleklerden dolu. Ve herkes de kendi dilinden şu Mehdi'dir diyor. Mehdi de diyor ki ben Mehdi değilim. Yani. Bütün melekler yalan söylüyor demiş oluyor o zaman. Olur mu öyle
evet,
şey?
Inşallah.
Ve alıyorlar Mehdi'yi de hapse atıyorlar.
Evet.
Arkasından da. Olacak şey mi bu? Ve 313 tane de talebesi oluyor. Ve bütün millete baskı yapıyor. Kimse evlenmiyor, yaklaşmıyor Mehdi talebelerine. Tehlikeli buluyorlar. Hadislere belirtiliyor.
Evet.
Gökte melekler Mehdi müjdelerle böyle bir ortam olur mu?
Evet.
Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Melek indirilmeli değil miydi? Bunu kim diyor?
İnkarcılar.
İnkarcılar diyor. Müşrikler diyor.
Evet.
Kime diyor?
Peygamber'e. Ha?
Peygamber'e diyorlar. Cübbeli ne diyor? Ona bir melek indirilmesi gerekir diyor. Yani o zaman inanırız diyorum diyor Mehdi olduğuna diyor. Başın üstünde bir bulut olur diyor. Bulutun üstünde de bir melek oturacak diyor. Bu Mehdi'dir diyor. O Mehdi'dir dedikçe Mehdi de ben Mehdi değilim yalan söylüyorsun melek. Melek diyecek. Melek sen yalan söylüyorsun.
Yalancı diyecek. Durumuna düşürecek.
Evet. Yani. Olacak iş mi şu?
Mehdi'nin yapacağı bir şey tabii. Değil mantıklı düşünce.
Yani bu mantığa gelmiş olur o zaman. Ve çok hatalı olur. Yani.
Tabii.
Çünkü umuyorum bu mantıkta değildir inşallah.
İnşallah.
Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi diyor Cenab-ı Allah. Elbette iş bitirilmiş olurdu. Yani belanızı bulmuş olurdu.
Tabii.
Ve sonra kendilerine göz açtırılmazdı diyor Allah. Mahvederdim diyor Allah.
Maşallah.
İnşallah. Melek inerse böyle olur diyor Allah.
Evet,
inşallah. Biz imtihan ortamındayız. Dediler ki bu elçiye ne olmuyor ki yemek yemekte pazarlarda dolaşmaktadır. Yani sokaklarda, bahçelerde dolaşıyor ve yemek de yiyor diyorlar. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirmesi gerekmez miydi? Yani bu diyor ya Mehdi'dir uyarıyor arkalık diyor ya.
Hı hı.
Bir melek olacak, melekler gökyüzünü kaplayacak insanı uyaracak. Mehdi'nin üstünde olacak diyor. Halbuki bakın bunu müşrikler söylüyorlar.
Yani o zaman Mehdi'ye hani tövbe aşağı ihtiyaç var melek gelecekse?
Yani mantık zaten her yerden gitmiş durumda.
Evet.
Ona bak ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez mi diyor müşrikler. Din düşmanları.
Evet.
Bize kavuşmayı umuyanlar dediler ki bize meleklerin indirilmesi gökyüzünün meleklerle kaplanması ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Yani Allah'ı göster bize diyorlar. Haşa. Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar. Enaniyet kapladı onları diyor.
Evet.
Cenab-ı Allah. Ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar diyor Allah. Furkan suresi 21'de. Ve derler ki ona bir melek indirilme değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirmiş olurdu da sonra kendilerine gözaştırılmazdı. Enam suresi 8. Onlara yalnızca Allah'a kulluk edildiği önlerinden ve arkalarına elçiler gelince derler ki eğer dileseydi Rabbimiz melekler indirirdi. Nerede melekler diyorlar. Bundan dolayı biz sizin kendisiyle gönderdiğiniz şeyi inkar edeceğiz. Fusule suresi 14. Eğer Mehdi'nin üstünde bir melek yoksa onu inkar edin diyor zaten Cübbeli de.
Evet.
Yani o Mehdi değil olur, inkar edeceksiniz onu. Kardeşim Mehdi zaten Mehdi gidebilecek. Sen oturup onun elinden o pazarlığa giriyorsun yani.
Yani peki hangi evet. peygamberimiz tövbe aşağı melekle birlikte çıkmış?
O hiçbir peygamber
değil. Yani bütün tarihe baktığım zaman tüm peygamberlerimiz çok sıkıntılar yaşamışlar, çok mücadelelerle geçmiş hayatları. Evet zaten bir sürü mucizeleri varmış. Yani hani bakmayı bilen insan için meleğe gerek duymadan o mucizeler yeterli kanıtlar. Hayır, aslında.
Cahil insan. Şimdi melekler Hazreti Mehdi'nin yanında var ama görünmüyor. Peygamber Efendimiz'in mesela her Müslümanın yanında iki tane melek var.
Evet.
Görüyor muyuz biz?
Görmüyoruz. Evet.
Görmüyoruz.
Mümkün mü?
Cibril indiğinde bütün millet görüyor muydu? İnsanlar görüyor muydu?
Evet.
Görmüyordu.
Evet.
Sahabeler görüyor muydu? Göremiyorlardı.
Evet.
Vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz bir yere çekiliyordu değil mi? Üstünü örtüyorlardı. Vahiy devam ediyordu.
İnşallah.
Ama insanlar göremiyorlardı.
İnşallah.
İnşallah. Evet. Mesela Hazreti Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Mikail ve 46 bin melek İmam Mehdi'ye yardımcının ve yoldaşlar arasında olacaktır. Ama görünmeyecekler.
İnşallah.
Görünmeden görev yapıyorlar. Gördün mü aklın ihtiyarı kalkar zaten.
Tabii tabii.
İnşallah. Evet. Ne kadar vaktimiz var?
yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı demişti az önce arkadaşlarımız ama tam olarak teyit edelim onu. Kaç dakikamız? 7 dakikamız varmış.
Varmış, tamam. Mehdi'nin kan akıtmayacağını söylemiştik. Evet. Müminler ancak kardeştir. Bu ayeti söyledik.
Evet.
Evet, inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam peygamberimizin adımlarını izleyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı onun gibi olacak. Maşallah. Kendisine görünmeden, bakın hadis açıklıyor. Kendisine görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak.
Maşallah. Tam güzel.
Peygamberimiz bak açıklıyor. Ki yani bu hadise bile gerek yok. Zaten bilinen bir şey bu. Evet. Melekler görünmezler.
İnşallah.
Ne zaman görüneceği belirli. Kıyamet anındadır.
İnşallah.
Bitkini canlandıracak Mehdi. Bitkin olan insanı canlandıracak. Ve zayıfa yardımcı olacak. Kim diyor bunu? Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri söylüyor. Nerede diyor? Fütuhat-ı Mekkiyesi'nin 366. sayfasında söylüyor. Ehl-i Sünnet'i göz bebeği büyük alimlerden birisidir.
Evet.
Bu işin sahibinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da Yusuf'a benzerlik vardır. Şöyle arz ettim. Sen bize bir gaybeti veya hayreti bildiriyor gibisin. Yani kaybolacaktır. Hazreti Yusuf gibi.
İnşallah.
Yani hapsedilecektir inşallah. Gaybetin sahibinde Hazreti Mehdi'de 4 peygamberin sünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, Hazreti İsa'dan sünnet, Yusuf Aleyhisselam'dan sünnet, Muhammed Aleyhisselam'dan bir sünnet. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Dedim ki Musa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki çekinip dikkatle gizlenmek. Yani özenle gizleniyor ve çok itinala giriyor. Dedim ki İsa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Nasıl İsa'ya mesela haşa gayrimeşru çocuk dediğine annesine hakaret edildi.
Evet.
Değil
evet.
mi?
Evet.
Baskı
evet.
yapıldı. İşte yalandır çıkmayacak dendi. Buna benzer bir şey.
Evet.
Mehdi'ye de akıl almaz hakaretler ve iftiralar olacak. Bu söyleniyor. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hazreti Yusuf gibi zindana girecek ve gizlenecek gaybet.
İnşallah.
Dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti nedir? Buyurdu ki kıyametinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Yani onun sünneti olacaktır. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Yani Kur'an'a tabi olacaktır ve sünnete tabi olacaktır. Evet. Dedim ki Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir. Allah ona ilham edecek diyor.
İnşallah.
Mehdi ahkamda masumdur biliyorsunuz. Hı. Yani ne yapıyorsa doğru yapar.
İnşallah.
Allah'ın izniyle ahkamda masumdur. Mesela İmam Zeynel Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kalbimiz Mehdi ile Allah'ın Resulü arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed aleyhisselam ve Ali peygamberlerin her biri ile benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumun gizli olmasında Mehdi evde doğacak. Evinde doğacaktır.
İnşallah.
Aynen bir ayrıcalık olarak.
Evet.
Halktan uzak durmasında Musa ile korku hali, Musa gibi böyle sürekli gizlenecek. Mehdi'ye yönelik tehlikenin yoğunluğuyla öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alma gibi buna benzer. İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi. Bir, mesela bir kısmı diyor İsa gelecek, bir kısmı gelmeyecek diyor ya.
Evet.
Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Hazreti Eyüp gibi çok çile çekecektir Mehdi.
İnşallah.
Ama bir sabır kalesidir o inşallah.
Evet, inşallah.
Allah Hazreti Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulacak inşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali ile de kılıçla kıyamet besinler. Resulullah'ın geçen gün anlattım. Resulullah'ın kılıncı teberrüken beline takılacak inşallah.
İnşallah.
Irkasını giyecek teberrüken. Evet. Sancağı evet. Şerifi de eline aldın mı?
İnşallah.
Bütün İslam alemi yıkılacak.
İnşallah.
Bak söylüyorum yıkılacak. Yani baygınlık geçirenler yani yüz binlerce insan baygınlık geçirecek.
Göreceğiz. İnşallah. Evet Allah.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsal emanet olan mübarek sancağı kılıncı ve hırkası Mehdi'nin yanında olmasıyla benzerliği vardır. Seyrefi der ki İmam Abdullah Cafer Sadık aleyhisselam'dan duydum. Şöyle buyurdu. Bu işin sahibi Hazreti Mehdi'de Yusuf'a bir benzerlik vardır. Yine inşallah.
İnşallah.
Sağında son Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam sürekli yanında Mehdi'nin.
İnşallah.
Yani o yüzden baş edilemiyor Mehdi'nin. Baş edemezler. Yani çok kolay gibi zannedecekler, baş edemeyecekler.
İnşallah.
Mesela 17 Ağustos depreminde çok büyük olaylar oldu.
Evet.
Ben bunu 10 yıl sonra söyleyeceğim. Çok İnşallah. Büyük olaylar oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum o devirde.
Mekanları cennet olur inşallah.
O gün masonların çok büyük olayları vardı.
Evet.
Yani büyük bir plan hazırlanmıştı. Bize yönelik de çok büyük plan hazırlanmıştı. İçimize bir provokatör ajan sokmuşlar. Onu gece gözaltına aldılar. Bize operasyon yapılacaktı gece. Evet. Sonra emniyetten bir şahıs dedi ki o gece de size çok büyük bir operasyon hazırlamıştık. Fakat dedi deprem olduğu için operasyonu durdurduk dediler. 17 Ağustos gecesi.
Evet.
Evet.
Çok büyük. Onu kaç yerden teyit ettik. Zaten o gece alınan kişi de kendisi de itiraf etti zaten.
Evet.
Yani çok büyük bir iftiraya dalıp bir operasyon yapacaklardı. Yani o deprem hem şehitleri getirdi bize, hem insanların Allah'a daha yaklaşmasına sebep oldu. Üstümüzden birçok dünya insanların üstünden belayı kaldırdı ve birçok hayırlara sebep oldu.
İnşallah.
Yani hepsi şehittir depremde.
Evet.
Allah'ın katına ulaşan bütün kardeşlerimiz.
İnşallah.
Evi yıkılanlar da sadaka sevabı aldılar inşallah.
İnşallah.
Onlar da onun karşılığını çok alacaklar. Allah onlara da bir bereket, bolluk ve güzellik verdi sonradan inşallah.
İnşallah. Evet.
Olmayanlar da Mehdi devrinde karşılıklarını alacaklar inşallah.
İnşallah.
Güzel karşılıklarını alacaklar. 12 Kasım akşamı da tam benim üstümü kilitliyordu polis. Deprem başladı. Ve kilitleyemedi. Evet. Polis elini geri çekti.
Evet.
Evet.
Tabii. Yani uzun süre beklediler. Aynı yukarıda koştu.
Beraberdik.
Evet, aynı koştu. Uzun süre beklediler. Zangır zangır sallanmaya başladı ortalık. Kitleyemedi.
Maşallah.
Hocam dedi, seni götürürüz dediler polisler. Tabi Allah söyletiyor ama o bir yani onunla alakası yok ama Allah onlara ilham ediyor. O devirde de vefat eden bütün kardeşlerimiz şehittir. Allah onlarla beraber olmayı bize de nasip etsin. O gününde çok büyük hayırları ve hikmetleri vardı.
Evet,
İnşallah.
İnşallah.
Bir felaket gibi görünüyor ama hayırlarla doludur o. Ve Cenab-ı Allah katına çok fazla şehit aldı. Şehit olmak çok büyük bir nimettir.
Evet, inşallah.
Şehit olmak çok büyük bir nimettir. İstiklal Savaşı'nda da Cenab-ı Allah şehit almıştı. Allah benden bile savaşsız şehit alır.
İnşallah. Evet.
Savaştan korur ama şehit Allah'ın şehit her zaman ister. Şehitler sürekli arkadaşlarını beklerler. Ayet var Kur'an. Kendilerine kavuşacakları diyor. İnşallah. Arkadaşlarını diyor değil mi?
Evet, evet. İnşallah.
Yani bekleyeceklerini evet, belirtiliyor. Mealen yaklaşık. Bunlar da işte bize kaderi göstertiyor. Yani burada hikmet nedir? Bakın tutuklanıyoruz ama hem deprem kaderde hem bu olaylar kaderde.
Evet.
Mesela daha önce de yine bir emniyette gözaltına alınmıştım. O zaman Mahir abi dediğimiz bir şey vardı. Komiser vardı. Gözden atalım. Deprem başladı emniyette. Konuşma yapıyordu. Sohbetine devam ediyordu. Deprem şiddetlenince Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah demeye başladı. Mahir abi. Herkes bir tanır. Yani evet, ona evet. Gidip sorabilirler yani. Oradaki memurlar da yaşıyorlar.
Hı hı. İnşallah evet.
Ama o zaman sebepsiz gözaltına alınmıştı. Yani savcı talimatı yoktu. Öylesine ben sık sık gözaltına alınmıştım o zamanlar yani. Mesela bak onu unutmam ben. Bu nedir? İşte kaderi Allah bize hatırlatıyor. Yani o günü hatırlatıyor ve kader. Deprem de kaderdedir. Gözaltına alınmak da daha kaderdedir.
Evet.
Depremde de hayır vardır. Gözaltına alınmakta da hayır vardır. Şehitlik olmak da çok büyük bir mertebedir.
İnşallah.
Çok büyük bir mertebedir. Bazen savaşla olur, bazen de depremle olur, bazen selle olur. Mesela selde vefat edenler de
tabii,
vefat
tabii.
etti demeyelim. Çünkü vefat etti denmez.
Onlar evet. da şehit Allah oldular.
Ve, onlar da şehittir.
İnşallah.
İnşallah.
Yani nettir bu.
Evet.
Ve Allah'ın savaşsız şehit alması da bir rahmettir. Ve bir nimettir.
Evet inşallah.
İnşallah.
Ama 17 Ağustos günü olan olayları ben 10 yıl sonra açıklayacağım. Yani insanlar nefesi kesiyor. Çok büyük olaylar oldu o gün.
Evet,
10 yıl sonra.
10 yıl sonra açıklayacağım. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet süremizi arkadaşlarımızdan hemen öğrenmek istiyorum. Nedir son bir dakikamız? Evet bu mübarek gecede bu güzel sohbetimizin sonuna geldik. Allah gani gani bu gece edilen duaları kabul etsin inşallah. Son cümlelerinizi de alıp
Ben şunu söyleyeyim. Yani bu selde zarar gören kardeşlerimize hükümetimiz hemen yardım etsin. Biz daha hala evlerinin çamur içinde olduğunu biliyoruz. Evet. Bu bize çok rahatsız ediyor.
Evet.
Yani
maalesef.
Eğer prosedür biraz zorlanıyorsa hemen aramıza para toplayalım. Bize müsaade etsinler. Vakıflar olarak hemen devreye girelim. Yani ben rahatsız oluyorum.
Evet.
Yani bu çünkü 2 günlük bir şey bu. Ne var yani? Hazır evlerde, prefabrik evlerde var. Hazır evler var. Bomboş evler var. Hemen oralara geçirtelim bu insanlarımızı. El birlik o çamurları bir temizleyelim. Normale dönsün. Daha hala ışıkları gelmeyenler var. Daha hala içi çamur dolu. Yani ben çok rahatsız oldum ben bu durumda. Yani Allah rızası için hükümetimiz, belediyemiz bir an önce bunu bitirsin. Eğer zorluklardan dolayı olmuyorsa hemen sivil toplum devreye girsin. Girelim.
İnşallah.
Yani vakıflar olarak hemen devreye girelim.
İnşallah.
Ama Allah rızası için bir an önce bitsin bu. İnşallah.
İnşallah.
Allah bu mübarek kandilimizi tekrar tekrar göndermeyi bizlere nasip etsin.
İnşallah.
Bu Kadir gecesi bugün.
Evet.
Çok bin aydan daha hayırlı. Mübarek bir gece. Allah nurumuzu, feyizimizi artırsın. İmanımızı, takvamızı artırsın.
İnşallah.
Allah'tan korkumuzu artırsın. Çok güzel günler göreceğiz inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum
ben
efendim.
Teşekkür
ne yazık ki bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.